Kenyalılar otobüs şoförlerine neden bağırır? Sayılar ve ilginçlikler. Yazan Andrew O'Connell. Çeviren Ümit Şensoy. Seslendiren Kubilay Kübi Tunçer. Giriş. İlginç. Daha da ilginç. Birileri bunu araştırmış mı? Gerçekten de birileri şirket performansı ile CEO'ların yüzlerinin genişliği arasındaki ilişki üzerinde bir araştırma yapmış olabilir mi? Liderlerin yüz ebatları ile ilgili bir akademik makale okuduğumda verdiğim ilk tepki buydu. Ne zaman alışılmışın dışındaki akademik dergilerde böyle sıra dışı makalelere rastlasam tepkim genelde bu olur. Yani şimdi birileri gerçekten ikramiye aldığım hafta içindeki ölme olasılığımı tahmin etmeye mi kalkmış? Organik besin tüketmemin ahlaki yargılarımı etkileyeceğini araştırmak kimin aklına gelir ki? Ya da yaya geçitlerinden geçmekte olan yayaları umursamayan Prius kullanıcılarını hesaplamak. 4 yıl boyunca Harvard Business Review'un içinde iş yaşamı, ekonomi ve psikoloji alanında yapılmış araştırma raporlarının yer aldığı online yayınlanan Daily Stat derlemelerini yazdım. Bu sayede laboratuvarlardaki ve dünya çapında gerçekleştirilen saha çalışmalarındaki incelemelerle ortaya çıkan konuların genişliği ve derinliğini takdir etme şansı yakalayabildim. Öncelikle belirtmeliyim ki Daily Stat'te yer alan ve bu kitapta bir araya getirilmiş bulgular şaşırtıcı derecede yararlı. Örneğin arka plandaki sesler ve bir parça yeşil yaratıcılığınızı arttırıyor. İki kişiden oluşan ekipler, 4 kişilik ekiplere göre daha hızlı hareket ediyor. Diğer istatistikler ise oldukça garip. Şeker tadı insanın öz denetimini güçlendiriyor. İğrenme hissi insanı yeniliklere daha açık hale getiriyor. Ancak en önemlisi, bu verilerin bizlere aslında kim olduğumuzla ilgili bir hikaye anlatıyor oluşu. Bekar erkek CEO'lar daha çekici görünmek adına daha büyük mali riskler alıyorlar. İyi eğitimli çalışanlar hayatlarından yeterince memnun değiller. Yüksek statüdeki insanlar çevredekilerin kendisine gülümseyerek baktığını sanmaya daha eğilimliler. Bütün bunlardan çıkarılacak iki ana mesaj var. Günümüzün ileri teknoloji çağında bile en insani kusurlarımızı ve zaaflarımızı işimize yansıtıyoruz. Ayrıca o Prius kullanıcıları nereye gittiklerine dikkat etseler iyi olur. Andrew O'Connell.
İnsan beyninin gizemleri. İşe kaynağından başlıyoruz. Yani zihnimizin doğasını keşfetmekle. Beynimiz elbette en büyük başarılarımızdan olduğu gibi en garip davranışlarımızdan da sorumlu. İyi ya da kötü, kendisini her gün yanımızda ofise taşıyoruz. Ve kendi haline bırakıyoruz. İnsanlık olarak evrimleştiğimizden beri ne yapıyorsa yapmaya devam etsin diye. Yani çalışma arkadaşlarımıza üstünlük sağlama yolları aramaktan tutun da, dünyayı yanlış yorumlamaya kadar her şeyi. Stanford Üniversitesi'nden Margaret Neal ve Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Scott Wiltermuth'un
bu bölüm başlamadan önceki güvenlik uyarılarına göre çok fazla gereksiz enformasyon okumak %46 daha az net düşünmenize neden oluyor.
Dolayısıyla istatistiklere göz gezdirirken lütfen bunu aklınızda tutunuz. Yüksek statü insanlarda onay gördükleri yanılgısı yaratır. New York Üniversitesi'nden Nathan C. Puttett ve Londra İşletme Okulu'ndan Niro Svenethan'ın bildirdiğine göre,
yüksek statü sahibi olduğunu düşünmeye şartlanmış araştırma denekleri,
kendilerini daha düşük mevkide gören kişilere oranla insanların yüzünde yaptıkları işle ilgili gülümseme görmeye %19 daha fazla eğilimliler. Bunun nedeni, kişinin iş yaşamındaki statüsünün başkalarının verdiği onaya ilişkin algısını etkiliyor olmasıdır. Araştırmacılara göre görünen o ki, tüm o takdir, iyi bir gelir ve terfi gibi başarı ödülleri arasında aslında en değerlisi yüksek statüde olmaktan kaynaklanan zihniyettir. 2. Güçlü insanlar daha uzun olduklarına inanırlar. Washington Üniversitesi'nden Michel Duguid ve Cornell Üniversitesi'nden Jack Gonzalo'nun yaptığı araştırmada
İnsanlardan kendilerini güçlü ve zayıf hissettikleri zamanlardaki anılarını hatırlamaları istenmiş.
Güçlü anlarına odaklanan kişilerin diğerlerine göre kendilerini ortalama 15 santimetre kadar daha uzun gördükleri ortaya çıkmış. Araştırmacılar ayrıca fiziksel açıdan daha yükseğe çıkan kişinin kendini güçlü hissettiği gibi başkalarına da daha güçlü göründüğü sonucuna ulaşmışlar. 3. Dazlak erkekler daha büyük ve güçlü görünürler. Wall Street Journal'da yer alan bir deney haberine göre, fotoğraflara bakan deneklerin saçlarını kazıtmış erkekleri, kafası tamamen saçlı erkeklere göre 2,5 santim daha uzun ve %13 daha güçlü buldukları ortaya çıkmış. Wharton School'dan Albert Mansi bu araştırmayı yapmaya yönelten şey, saçlarını kazıttıktan sonra insanların kendisine karşı davranışlarındaki büyük değişikliği fark etmesi olmuş. Araştırmadan çıkan sonuç, dazlak erkeklerin saçlarının tamamı yerinde duran erkeklere göre daha baskın göründükleri, en güçsüz bulunanlar ise saçları seyrelmiş erkekler. 4. Tüketiciler yıpranmış paralardan rahatsız olur ve hemen harcamak ister. İnsanlara 20 dolarlık yıpranmış ve 5 dolarlık buruşuk kağıt paralar verildiğinde, yıpranmış 20'liklerin %82 oranında daha fazla harcandığı görülmüş.
Kanada'nın Winnipeg Üniversitesi'nden Fabrizio Di Muro
ve Guelph Üniversitesi'nden Theodore Nosworthy'ye göre bu tespit, banknot etkisi diye bilinen ve genelde insanların büyük meblağlı banknotları daha az harcamaya yönelten beklentiyi de tersine çevirmiş oluyor. Araştırmacıların belirttiğine göre, başkalarından hastalık bulaşma ihtimalinden ötürü insanlar yıpranmış banknotlardan tiksiniyor ve bir an önce ellerinden çıkarmak istiyorlar. 5. Acı sonradan kendini şımartmayı getirir. Avustralya'nın Queensland Üniversitesi'nden Brock Bastian'ın liderlik ettiği bir ekibin yaptığı araştırmada, ellerini buzlu suya daldırmaları istenen denekler, olayın hemen ardından şeker kasesinden bu acıyı tatmayanlara kıyasla %73 oranında daha fazla şeker almışlar. Araştırmacıların değerlendirmesine göre insanlar acıyı bir çeşit cezalandırma olarak gördüğünden, özellikle de haksız yere acı çektiklerine inanıyorlarsa, sonrasında kendilerini şımartmayı bir hak olarak görürler. 6. Yardım sözü aldığınızda önünüzdeki iş gözünüze daha kolay görünür. Rutgers Üniversitesi'nden Adam Dorfield yönetimindeki ekibin bildirdiğine göre, bir kasa patatesin ağırlığını tahmin etmeleri istenen kişilere kasayı kaldırmalarına yardım edileceği sözü verilince, ağırlık tahminlerini diğerlerine göre %10 daha düşük yapmışlar. Katılımcılara kasayı tek başlarına kaldıracakları söylendiğinde, ağırlık genelde doğru bir şekilde 4,8 kilogram olarak tahmin edilmiş. Buna karşılık, birisinin kendilerine yardım edeceği söylendiğinde kasanın ağırlığını 4,2 kilogram tahmin etmişler. Araştırmacılara göre algılarımızı yalnızca kendi başımıza yapabileceğimiz şeyler değil, başkalarından alacağımız yardımla yapabileceklerimiz de şekillendiriyor. 7. Yeşile kısacık bir bakış insanı daha yaratıcı yapıyor. Almanya'daki Münih Üniversitesi'nden Stephanie Lichtenfeld'in liderliğindeki ekibin yaptığı bir araştırmada, katılımcılardan bazılarının yeşil, diğerlerinin ise beyaz bir üçgen şekle 2 saniye süreyle bakmaları istenmiş. Yeşil üçgene bakanların, teneke bir kutuyu çeşitli şekillerde kullanma görevini %20 oranla daha yaratıcı bir biçimde tamamladıkları gözlenmiş. Kırmızı, mavi veya gri'nin değil de yeşil rengin yaratıcılığı tetiklemesinin nedeni ise belli değil. Ancak araştırmacılar, birçok kültürde yeşil ile büyüme, gelişme kavramları arasında güçlü bağlar olduğunun altını çizmeyi ihmal etmiyorlar. 8. Kırmızı sizi daha iyi bir anlaşma için bastırmaya yüreklendirir. İnternet üzerinden mavi bir zemin üzerine yerleştirilmiş, pazarlığa açık bir tatil paketi sunuluyor. Deneye katılanların verdikleri en iyi teklif ortalama $712. Aynı deney kırmızı bir arka plan üzerinde yapıldığında deneklerin teklifi en fazla $684'a kadar yükselttiği görülüyor. Virginia Teknoloji'den Rajesh Bakhchi ve Virginia Üniversitesi'nden Amar Sheyman'ın dediğine göre, kırmızı saldırganlık dürtüsünü tetikleyerek katılımcıların satıcı karşısındaki rekabet gücünü artırıyor ve daha iyi bir anlaşma yapma kararlılıklarını yükseltiyor. Araştırmacılar açık artırmalarda ise kırmızının tamamen ters bir etki yaptığını söylüyorlar. Genelde açık artırmalarda kişinin saldırganlık dürtüsü arttığından diğer teklif sahiplerini alt etmek için daha çok para sürme arzusu körüklenmiş oluyor. 9. Ve kırmızı, erkeklerin yemekten sonra daha çok bahşiş vermesini sağlar. Fransa'daki Bretonsud Üniversitesi'nde Nicolas Guguin ve Céline Jacob, erkeklerin siyah, beyaz, mavi, yeşil veya sarıya kıyasla kırmızı tişört giyen kadın garsonlara daha çok ve daha sık bahşiş verdiklerini söylüyor. Kadın müşteriler üzerinde ise böyle bir etkiye rastlanmamış, ancak benzer bir araştırma sonucuna göre de kırmızının erkeklerin gözünde kadınların çekiciliğini arttırdığı ortaya çıkmış. Bu araştırma, bahşişlerin normalde hesaba dahil edildiği ve ekstra bahşişin müşterinin tercihine bağlı olduğu Fransa'da yapılmış. Araştırmaya katılan erkeklerin %40.7'si kadın garsonlara fazladan bahşiş verirken, kadın müşteriler için bu oran %33.1 olarak tespit edilmiş. 10. Çekici görünmek isteyen bekar CEO'lar daha büyük riskler alırlar.
Evlenmemiş CEO'lar tarafından yönetilen şirketlerin bir yandan daha cüretkar yatırımlar yaptığı, diğer yandan da daha büyük riskler aldıkları belirlendi.
Wharton School'dan Nikolay Russanov ve Pennsylvania Üniversitesi'nden Pavel Savor'un belirttiğine göre, diğerleriyle karşılaştırıldığında bu şirketlerin yatırım oranları ortalama %10 daha yüksek, hisse senedi getirilerindeki dalgalanma oranı ise %3 daha büyüktür. Ulaşılan rakamlar, bekar erkeklerin evli akranlarına göre daha fazla risk aldıklarını teyit eder nitelikte. Araştırmacılara göre bunun nedeni de olası bir ilişki için eş adaylarına daha çekici görünme arzusu. 11. Sizin için zaman soldan sağa mı, sağdan sola mı ilerliyor? British Columbia Üniversitesi doktora adayı Bayon Shae ve Joe Andrea Hogan araştırmasında katılımcılar, bir zayıflama ürünü reklamında resim önce sola, sonra sağa yerleştirildiğinde reklamı daha etkileyici bulduklarını belirtmişler. 7 üzerinden 4.64 puanla. Resimlerin yeri değiştirildiğinde ise etkilenme oranı 7 üzerinden 3.39 çıkmış. Bunun nedeni de İngilizce gibi soldan sağa yazma sistemi kullanılan dillerle eğitim gören katılımcıların zamanı soldan sağa akan bir biçimde kavramsallaştırmış olmaları. Öte yandan araştırmacılar sağdan sola doğru okunan bir kültürde yetişen insanlarda sayma sistemi soldan sağa olsa bile bu etkinin tersine döndüğünü söylüyorlar. 12. Ateistlere duyulan ön yargı, inançsızlara olan güvensizlikten kaynaklanıyor. Kanada'nın Vancouver şehrinde yapılan bir grup psikolojik deney sırasında katılımcıların ateistleri aykırı görülen diğer gruplara göre bile daha az güvenilir buldukları ortaya çıkmış. British Columbia Üniversitesi'nden Will Gervais ve ekibinin aktardığına göre diğer aykırı grupların arasında Müslümanlar, eşcinsel erkekler ve feministler sayılırken ateistler ancak bir tecavüzcü kadar güvenilir bulunuyormuş. Araştırmacılara göre ateistlere karşı beslenen bu güvensizlik, insanların ancak büyük bir otorite tarafından izlendiği takdirde ahlaki değerlere uygun davranabileceğine olan inancından kaynaklanıyor olabilir. 13. Üniversite adayları bulutlu günlerde seçkin okulları daha çok beğeniyorlar. Wharton School'dan Uri Simonson, bir üniversite adayının seçkin bir okulu ziyaret ettiği gün, bulutluluk oranındaki bir derecelik standart sapma artışının, o öğrencinin okula kaydolma ihtimalini %9 oranında arttırdığını belirtiyor. 1284 üniversite adayıyla yaptığı çalışmada Simonson, bulutlu havaların akademik çalışmaları daha çekici kıldığını ve öğrencilerin akademik açıdan iddialı bir üniversiteye girme arzularını arttırdığını gözlemlemiş. 14. Üşürken romantik film seyretmek daha çok hoşumuza gidiyor. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Jiawen Hong ve Colorado Üniversitesi'nden Yacheng Sun'un bir dizi araştırmasına göre insanlar fiziksel olarak üşüdüklerinde psikolojik sıcaklığı daha fazla aradıklarından romantik filmleri tercih etmeye eğilim gösterirler. Örneğin, lisans öğrencileri arasında yapılan bir araştırmada, hava yaklaşık 10 derece daha soğuk olduğunda öğrencilerin romantik filmler için 1 dolar 60 sent daha fazla ödemeye razı oldukları ortaya çıkmış. Ancak aynı etki aksiyon, korku ya da komedi filmleri de gözlenmemiş. 15. İlgisiz enformasyon okumak düşünme kapasitesini kötü etkiler. Gelecekteki iş ortakları hakkında gereksiz bilgiler okumaları istenen katılımcıların, hiçbir şey okumayanlara kıyasla görüşme sırasında önemli bilgilere %46 daha zor odaklandıkları görülmüş. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Scott Wiltermuth ve Stanford'dan Margaret Neal'ın dediğine göre bu durum gereksiz bilgilerin net düşünebilme kapasitesini kısıtladığını gösteriyor. Araştırmacılara göre, bu kişi belli bir miktar değişim ve çeşitliliği tercih eden bir yapıda ancak sınırlar ve kısıtlamalarla fazlaca sıkıştırıldığında hoşnutsuz oluyor türünden enformasyon yararlı sayılabiliyor ki bu da katılımcıların bu enformasyonun gereksizliğini algılayamadığını gösteriyor. 16. Zamanın parasal değerini düşünmek insanın keyfini kaçırıyor. Toronto Üniversitesi'ne bağlı Rotman Yöneticilik Okulu'ndan Sanford DeVoe ve Julian House'un yaptığı araştırmada bir yandan Leo Delibe'nin Lakme'nin Çiçek Düeti'ni dinlerken bir yandan da saat ücretlerini hesaplamaları istenen deneklerin diğerlerine göre daha az mutlu olduğu görülmüş. Bu grupta mutluluk oranı 100 üzerinden ortalama 63 puan çıkarken diğer grubun ortalama puanı 70 çıkmış. Araştırmacılara göre zamanı paraya tahvil ederek düşünmek insanların keyifli deneyimlerden mutluluk çıkarma yetisini zayıflatıyor. 17. Gerçek şeker tadı insanı daha iradeli yapıyor. Ekranda gösterilen yazı tipi renklerini ayırt etmeleri istenen deneklerden gerçek şekerli limonata ile ağızlarını çalkalayanlar, aynı işlemi yapay şekerle yapanlara göre istenen görevi %9 daha hızlı gerçekleştirmişler. Georgia Üniversitesi'nden Matthew Sanderson liderliğindeki takımın belirttiğine göre, ağzın glikozla çalkalanması, beynin ödül mekanizmasını devreye geçiren bölgeyle bağlantılı olduğundan iradeyi güçlendirmesi mümkün. 18. Küçük kardeşler daha fazla risk alırlar, beyzbolda bile. Amerikan Beyzbol Ligi, MLB'de oynayan kardeşleri karşılaştırarak yapılan bir araştırmada, araştırmacılar küçük kardeşlerin kale kapma yarışını, base steal, 10,6 kat daha fazla denedikleri ve yarışı tamamlamada 3,2 kat daha fazla başarılı oldukları görülmüş. UC Berkeley'den Frank J. Soloway ve Guilford College'dan Richard Zweigenhaft, küçük kardeşlerin büyükleri oranla yüksek riskli etkinliklere katılmaya daha eğilimli olduğu yolundaki evrim teorisine ait bir hipotezi test etmek istemişler. Bunun için de 1. ligde oynayan 700 kardeşin maçlardaki performanslarını incelemeden geçirmişler. 19. İğrenme duygusu insanları yeniye daha açık yapıyor. Trainspotting filminden iğrendirici kareler gösterilen insanların %51'i açılmamış bir kutu ofis malzemesini yenisiyle değiştirmeye razı oldular. Araştırmacılar, bu tarz nahoş görüntülere maruz kalmayanlarda ise bu oranın %32'yi geçmediğini söylüyor. Güney Kore, Chung-Ang Üniversitesi'nden Swang-Ae Han ve Harvard Üniversitesi'nden Jennifer Lerner ile Richard Zackhauser'a göre, beklenmedik anda gelen iğrenme duygusu, insanın içinde yer etmiş olan statiko algısını bozduğundan, onları ellerindeki şeyler yerine yeni bir şeyleri tercih etmeye itiyor. 20. Kötü kokular insanları daha şüpheci yapıyor. Geçtikleri bir koridor boyunca kötü kokulara maruz kalan insanlar, başka insanlara para yatırmaya %24 daha az istekli olmuşlar. Toronto Üniversitesi'nden Spike Lee ve Michigan Üniversitesi'nden Norbert Schwartz'a göre kötü kokular şüpheciliği tetikleyerek birlikte iş yapma arzusunu köreltiyor. Bu durum en azından İngilizce konuşanlar için geçerli. Burada metafor ile gerçek iç içe geçiyor ve iki yönlü işliyor. İnsanlar şüpheci olduklarında kelimenin gerçek anlamında burunlarına kötü kokular geliyor. Kötü davranış, iyi davranış. Yalan söylemek, çalmak, aldatmak, karşı takımın oyuncusunu yuhalamak. İşte organize erkeğin ve de kadının karanlık yanı. Eğer bu bölümdeki sonuçların ucu size dokunuyor ve vicdanınızı rahatsız ediyorsa, işlerindeki gizli mesaja dikkat etmek isteyebilirsiniz. Miami Üniversitesi'nden Claudia Townsend ve UC San Diego'dan Wendy Liu'nun araştırmalarına göre, davranışlarınızı iyileştirme planları bazen ters tepebilir. Belki de kendinizi olduğunuz gibi kabul edip değiştirmeye kalkmamanız çok daha faydalı olabilir. 21. Suçlular sapkın kabul edilen kişileri daha çok hedef alıyorlar. Araba yıkamacılar da otomobilin içini temizleyen görevliler yıkadıkları arabaların %30'unda ortalıkta buldukları bozuklukları ceplerine indiriyorlarmış. Ama Texas Christian Üniversitesi'nden Ronald Burns, Patrick Kincaid ve Michael Beckman'ın belirttiğine göre eğer arabada açık saçık dergiler ve bira şişeleri varsa bu oran 2 katına çıkıyormuş. Araştırmacılara göre suçlu adayları sizi toplumsal bakımdan ne kadar sapkın görürse onların küçük suçlarına hedef olma olasılığınız o kadar artıyor. 22. iPhone hırsızları New York'taki suç istatistiklerinin dağılımını etkiliyor. New York Times'da yazdığına göre iPhone gibi Apple ürünlerini çalan hırsızlar New York'taki suç istatistiklerinin dağılımını değiştiriyor. Bu ürünleri çalanların sayısı 2011'den 2012'ye 3890 artmış. Bu hırsızlıkları saymazsak şehirdeki genel suç oranının düşmüş olduğunu görüyoruz. Yetkililerin belirttiklerine göre Apple marka olmayan ürünlerin çalınma oranı düşmüş. 23. Çin'de kamu ihaleleri işler sümen altından yürütülerek alınıyor. Çin'de yapılan bir ankete katılan uzmanların %90'ına göre kamu projeleri sözleşmeleri için karar mekanizmalarını etkilemenin en iyi yolu işleri sümen altından götürmek. İkisi de Çin'de bulunan Beijing Normal Üniversitesi ve Tsinghua Üniversitesi'nden Hung Huang Song ve Ben Hao Cheng'in belirttiğine göre el altından iş bitirenlerin tüm işleri kuralına uygun yapanlara göre istediklerini elde etme olanağı çok daha yüksek. 36 şehirden toplanan akademik verilere göre Şangay, Çin'deki en yozlaşmış şehir olarak görülüyor. Olumlu tarafından bakacak olursak, yanıt verenlerin yarısından fazlasını dediğine göre kendi şehirlerindeki yozlaşma giderek azalmaktaymış. 24. Kendinizi bencil birine yakın hissettiğinizde siz de daha bencil davranırsınız. Kendilerini bencil birisiyle özdeşleştirmeleri istenen kişilerin daha bencil davranışlar sergiledikleri görülmüş. Örneğin Harvard İşletme Okulu'ndan Francesca Gino ve Northwestern Üniversitesi'ne bağlı Kellogg School'dan Adam D. Galinsky'nin yaptıkları araştırmada bu insanlardan ellerindeki parayı bir başkasıyla bölüşmelerini istediklerinde önce ellerindeki nakdin %11'ini kendilerine ayırıp kalan parayı paylaştırdıklarını gözlemlemişler. Bu davranışı şu şekilde açıklıyorlar. İnsanlar kendilerini psikolojik olarak bencilce davranan birine yakın hissettiklerinde davranışlarının daha az utanç verici ve daha az ahlak dışı olduğunu düşünmeye yatkın oluyorlar. 25. Karşı takımın oyuncusunu yuhalamak işe yarıyor. Yale Üniversitesi'nden Kimberly Apting'in araştırmasına göre kalabalık tarafından yuhalanan beyzbol atıcılarının başarılı vuruş oranı destekleyici tezahürata göre %40 daha az oluyor. Bir kolejde yapılan araştırma, taraftarların maç sırasındaki davranışlarının asıl faydasının karşı takım aleyhindeki tezahüratlarda kendini gösterdiğini ortaya koyuyor. Buna karşılık, basket oyuncularının atış isabet oranları kalabalığın lehte ya da aleyhte tezahüratlarından etkilenmemiş. 26. Sendikalaşmadaki azalma hırsızlık ve soygunculuğu artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1993 ile 2006 arasında sendika üyeliklerinde ciddi bir düşüş gözlenmiş. Holy Cross Koleji'nden Robert Bowman ve Brian Englehart'ın analizlerine göre iyi getirisi olan mavi yakalı iş olanaklarının giderek azalmasıyla mülkiyet suçları %15 artmış. Ayrıca sendikalaşma düzeyindeki her %1'lik düşüş, ev soygunları, hırsızlık, kundakçılık ve araba hırsızlığını 100 bin kişide 140'a kadar varacak şekilde arttırıyormuş. İyi ücretli işler ise potansiyel bir suçlunun hapiste geçireceği zamanın potansiyel bedelini yükselterek suçtan caydırıcı etki yapıyormuş. Bu arada sendikalı işçi oranı 1973'te %23,5 iken bu oranın 2008'de %12,4'e düştüğünü belirtelim. 27. Parasal artıların çokluğu ahlaki değerlerden taviz vermeye neden oluyor. The Batten Sakharov adlı hukuk firması için Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta yapılan anketlerde finansal sektörde çalışanların %30'u ücret veya ikramiye planlarının onları ahlaki değerlerinden taviz vermeye, hatta bazı yasaları ihlal etmeye zorlayıcı bir baskı oluşturduğunu dile getiriyor. İş yerindeki görevi kötüye kullanımları rapor etmeleri halinde misillemeye uğradıklarını söyleyen kadın katılımcıların oranı %22'ye ulaşırken, erkeklerde bu oran %12'de kalıyor. 28. yüksek ahlaki değerlere sahip erkek çalışanlar daha az para kazanıyor. Memphis Üniversitesi'nden Andrew Hussein, binlerce öğrenciden topladığı verilerle yaptığı analize göre, son birkaç on yılda şirketlerin ahlaki davranışlara daha fazla önem vermeye başlamış olmasına karşın, yine de yüksek ahlaki değerlere sahip olduğunu belirten erkek çalışanların eline, bu tür standartları bulunmayan meslektaşlarına göre yaklaşık %3,4 daha az para geçiyor. Ayrıca, işletme masterı sayesinde etik standartlarını yükselttiğini söyleyenlerin, böyle bir laf etmeyenlere göre %6,5 daha düşük maaş aldıkları gözlenmiş. Kadınlarda durum biraz daha farklı. Yüksek ahlaki değerlere sahip olduğunu belirten kadınlar iş dünyasında özel olarak daha az kazanmıyorlar. Aldıkları eğitimin etik değerlerini yükselttiğini söyleyenler ise %5,5'e varan oranda artı kazanç elde edebiliyorlar. 29. İçeriden bilgi sızdırma nedeniyle hakkında soruşturma açılanlar genelde daha zengin yöneticiler oluyor. Bilgi sızdırma faaliyeti yüzünden hakkında soruşturma başlatılan yöneticilere bakıldığında hepsinin en az diğer üst düzey yöneticiler kadar ya da daha fazla zengin oldukları gözlemlenmiş. Aslında Indiana Üniversitesi'nden Utpal Bhattacharya ve Richmond Üniversitesi'nden Cassandra Marshall'ın bu suçla itham edilen 52 yöneticiyle yaptığı çalışmanın verilerine göre yöneticiler hakkında soruşturma açılma olasılığı, ücret geliri ve mal varlığıyla doğru orantılı artıyor. Bu yüzden insanları bu suçlara yönelten nedenin paradan çok kibir ya da şirket kültürü olması çok daha büyük olasılık. Araştırmacıların belirttiğine göre, örneğin Martha Stewart'ın içeriden bilgi sızdırma işinden kazandığı iddia edilen tutar, 2001 yılında 650 milyon dolarlık servetinin sadece 10.000'de 7'si ediyordu. 30. İyi olmak için yapılan planlar kötü davranışlar sergilemenize neden olabilir. İlerisi için plan yapmak genellikle insanın öz denetimi açısından faydalı görülen bir araçtır. Ancak araştırmacılar yapacakları bir çalışma için 2008 yılında ABD'de teşvik indirimi alan düşük gelirli kişilerden ellerine geçen parayı nasıl kullanacaklarını planlamalarını istemişler. UC San Diego'dan Wendy Liu ve Miami Üniversitesi'nden Claudia Townsend'in sonuçlarına göre bu kişiler ellerine geçen parayı biriktirmek veya yatırım için kullanmak yerine satın aldıkları ürünlere %38 oranında daha fazla para harcamışlar. Harcama planı, birikim miktarı yüksek kişilerde benzer bir etki yaratmamış. Araştırmacılara göre bunun nedeni halihazırda belli bir hedefin gerisinde kalmış olan kişilerin bu hedefi geliştirmek için daha çok plan yapmasının kişileri strese sokma ve öz denetimlerini bozma olasılığı. 31. Akıllı telefonunuzu kaybederseniz bakın başına neler gelir. 5 ayrı şehirde kaybedilmiş akıllı telefon bulanların %72'si fotoğraflara bakmaya, %57'si kayıtlı şifreler dosyasını açmaya, %43'ü online bankacılık aplikasyonunu çalıştırmaya uğraşmış. Symantec firması, alışveriş merkezlerindeki yiyecek bölümlerine, tuvaletlere ve benzeri yerlere kasıtlı olarak 50 tane akıllı telefon bırakarak bir deney yapmış. Credit.com'daki araştırma raporuna göre telefonları bulanlardan sadece yarısı sahipleriyle iletişime geçmeye çalışmış. Hem de tüm iletişim bilgileri telefonlarda açık bir şekilde bulunmasına rağmen. 32. Hibrit araç kullananların büyük bir kısmı yaya geçitlerindeki yolculara hiç aldırmıyor. San Francisco Körfez bölgesindeki yaya geçitlerinde yapılan deneyler sonucu Toyota Prius, hibrit araç kullanıcılarının yaklaşık 1/3'ünün geçiş hakkını yayalara vermediği ortaya çıkmış. Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi'nden psikolog Paul Pfeff ve bir grup meslektaşına göre bu durum markanın etik dışı kullanım sıralamasında en üst sıraya yerleşmesine neden oluyormuş. Pfeff, news.sciencemag.org'da alıntı yapılan yazısında bu mantığı ne de olsa dünyayı kurtardığına inanan sürücüler kendilerinde başka konularda etik davranmama hakkını görebiliyorlar sözleriyle açıklıyor. 33. İnsanlar e-postalarda yüz yüze olduklarından daha fazla yalan söylüyorlar. Yeni kişilerle tanışırken insanların neredeyse %70'i hislerinden tutun da başarılarına kadar birçok konuda yalan söylerler. Massachusetts Üniversitesi'nden Matati Tiahu Zimbler ve Robert Feldman, bu yanlış bilgilendirmenin yüz yüze görüşmelere kıyasla e-postalarda daha fazla görüldüğünü söylüyor. Lisans öğrencileri arasında yürütülen çalışmada, hem cinsleriyle 15 dakikalık bir konuşma yapması istenen öğrencilerden, e-posta aracılığıyla yazışanların yüz yüze görüşenlere göre kelime başına 5 kat daha fazla yalan söylediği gözlenmiş. Araştırmacılara göre iletişim kuran kişiler arasındaki psikolojik ve fizyolojik mesafe arttıkça yalan söylemek daha sıradan bir hal alıyor. 34. Hükümetler sosyal harcamaları artırdıkça gönüllü çalışma oranları düşüyor. Avusturya Linz Üniversitesi'nden Franz Hagl, Martin Halla ve Gerald Brückner, hükümetlerin sosyal fayda için ayırdıkları bütçeyi gayri safi milli hasılanın %1'i oranında arttırmalarının, bireylerin din, spor, sanat ve benzeri kuruluşlarda gönüllü faaliyette bulunma olasılığını %2 oranında düşürdüğünü söylüyor. Gönüllülüğü azaltan diğer bir etmen de seçimle iş başına gelen görevlilere duyulan güvenin tam olması. Ücretsiz çalışan yetişkin sayısının en az olduğu ülkelerin başında %16'lık bir oranla Bulgaristan, Japonya ve İspanya geliyor. Yelpazenin karşı ucunda ise sırasıyla %56, 54 ve 50 gönüllü çalışma oranlarıyla İsveç, Slovakya Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. 35. Kenyalı yolcular otobüs şoförlerine neden bağırır? Georgetown Üniversitesi'nden James Habyarimana ve William Jack, Kenya'daki minibüslerde bulunan yolcuları şoförlerle uğraşmaya ve onların dikkatsiz davranışlarını eleştirmeye teşvik eden basit mesajların, yaralanma ve ölüm gibi olaylar sonucu sigorta başvurularının %60'a varan oranda azalmasını sağladığını belirtiyor. Üzerinde şu tür mesajlar yazan: "Şoför aracı tehlikeli bir şekilde kullanırken orada öyle oturup durma, ayağa kalk, bir şeyler söyle, hemen şimdi." Ve bazılarında ise kopmuş ayak ve bacak resimleri bulunan bu pullar otobüsün her tarafına yapıştırılıyor. Ayrıca sürücüler bu çıkartmaları sökmemeleri için teşvik ediliyor. 36. Görünüşe bakılırsa ahlaki duygular sanki tek bir molekülden kaynaklanıyor.
Deneysel bir oyun sırasında burunlarına nörohormon oksitosin damlatılan katılımcıların cömertliğinin %80 arttığı görülmüş.
Claremont Graduate Üniversitesi'nden Paul J. Zakin belirttiğine göre bu molekül insanların ahlaki duygularından sorumlu. Daha önceden yapılmış bir araştırmadaysa oksitosin damlasının tüm parasını tamamen yabancı birine emanet eden deneklerin sayısını 2 katına çıkardığı görülmüş. Sağlığınıza. Şu günlerde gazetelerden tutun da doktorların web sitelerine hatta aplikasyonlara kadar çeşit çeşit kaynaktan gelen sağlık tavsiyelerine boğulmuş haldeyiz. Ancak Kansas Üniversitesi'nden Tara Kraft ve Sarah Pressman'ın önerdiği gibi bir kürdanı dişlerinizin arasına sıkıştırarak kendinizi gülümsemeye zorlamanın stres düzeyinizi düşüreceğini sadece buradan öğrenebilirsiniz. Bu davranışların çalışma arkadaşlarınızın stres düzeylerine etkisi ise yeni araştırmaların konusu. 37. Üniversitede içki içmenin etkisi kötü bir öğretmene sahip olmakla eşdeğer. Kaliforniya Üniversitesi'nden Scott Carroll'ın önderliğindeki araştırma grubuna göre, alkol tüketimi, üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını dönem boyunca kötü bir profesörden ders almakla aşağı yukarı aynı oranda olumsuz etkiliyor. ABD Hava Kuvvetleri Akademisi'nde yaşı tutmayanların alkol tüketimi sıkı bir kontrol altında tutuluyor. Araştırmacılar 21 yaşını doldurup alkol almaya hak kazanan öğrencilerin akademik başarılarının bir standart sapmanın onda biri oranında düştüğünü tespit etmişler. Araştırmacılar bu etkinin yaklaşık 8 ay sürdüğünü ve şaşırtıcı olanın en başarılı öğrencilerde en ağır şekilde görülmesi olduğunu belirtiyorlar. 38. Organik besin düşüncesi insanın yardımsever olma arzusunu azaltıyor. Organik etiketli besinlerin resimleri gösterilen insanlar, organik olmayan yiyecek resimleri gösterilen kişilere kıyasla başkalarının davranışları hakkında daha sert ahlaki yorumlarda bulunmuş ve vakitlerinin 6 dakika daha az bir kısmını başkalarına yardımcı olmaya ayırmışlar. New Orleans'taki Loyola Üniversitesi'nden Kendall Eskin'in araştırması, ahlak kavramıyla etik yiyeceklerin insanların beyninde aynı alanı kapladığını ortaya çıkarıyor. Bunun sonucunda Eskin'e göre organik besinler insanların kendi ahlaki kimliklerini onaylamalarına yardım ediyor ve fedakarlık arzusunu köreltiyor. 39. Basit bir ağrı kesici duyguların daha az incinmesini sağlıyor. Kentucky Üniversitesi'nden Nathan Duvall'un araştırmasında lisans öğrencilerine 3 hafta boyunca günlük dozlarda asetaminofen yani parasetamol verilmiş ve bu durumun toplumsal dışlanma yüzünden hissedilen acıyı hafiflettiği görülmüş. Duvall'a göre insanların sosyal ve fiziksel acı mekanizmaları neredeyse aynı şekilde işliyor. Ancak yine de herhangi bir ağrı kesicinin bireyin sosyal acılarını gidermekte etkili olup olmadığını anlamak için daha pek çok araştırmaya ihtiyaç var. 40. Güney Kore'de trafik suçları için çıkarılan toplu aflar trafik kazalarını artırıyor. 1995'ten beri Güney Kore'deki 4 cumhurbaşkanı tarafından alkollü araç kullanımından, arabayla adam öldürmekten ve diğer suçlardan ötürü trafikten men edilen sürücüler için toplu af ilan edildi. Yaklaşık 24,6 milyon insan, yani nüfusun %10'undan fazlası bu aflardan yararlandı. Ancak Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden Yong-Sun Kwon'un önderliğindeki ekibin çalışmaları sonucunda afları takip eden yıllarda trafik kazalarının ortalama %4,3 oranında arttığı görülmüş. Araştırmacılara göre çıkarılan keyfi ve yersiz afları merhamet yetkisinin kötüye kullanımı olarak değerlendirmek mümkün. 41. Babanın işsiz kalması yeni doğan bebeğin kilosunu düşürüyor. Oregon Üniversitesi'nden Jason Lindo'ya göre babaları işsiz kaldıktan sonra dünyaya gelen bebekler babaları çalışan bebeklere göre %4,7 daha düşük kilolu doğuyor. Amerika'da 1968 ile 1997 arasındaki doğum verileri üzerindeki çalışmasını dayanak alan Lindo, bu durumu aile gelirinin düşmesi sonucu yiyecek harcamalarının azalmasına ve kocası işsiz kalan annelerin daha aktif çalışmasından kaynaklanan strese bağlıyor. 42. Sosyal katılım çok yüksek bir maaş artışına eşdeğer mutluluk patlaması yaratıyor. Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Chris Herbst'ün bildirdiği üzere, Harvard'dan Robert Putnam'a göre, kulüplere ve diğer sosyal aktivitelere düzenli katılım, kişinin gelirinin 2 katına çıkması ya da üniversiteden diploma almasıyla aynı derecede mutluluk artışı sağlıyor. Herbst, sosyal bağlantılılığın, yalnız kişilerin mutluluğuna değil, aynı zamanda sağlık durumları hakkındaki düşüncelerine de güçlü bir etki yaptığını gösteren deliller bulunduğunu bildiriyor. 43. İnsanın kendini gülümsemeye zorlaması stresini azaltabilir. Kansas Üniversitesi'nden Tara Kraft ve Sarah Pressman, bitkin bir halde yaşadıkları stresin geçmesini bekleyen insanların, dişlerinin arasına bir çubuk koyarak kendilerini gülümsemeye zorlamaları halinde, nabız atışlarının %7 oranında yavaşladığını söylüyor. Araştırmacılar, söz konusu ortamın yapaylığı dikkate alındığında bu bulgularını genelleştirmenin kuşkulu olacağını kabul ederken, araştırmanın stres ortamında pozitif bir yüz ifadesine sahip olmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları bulunduğunu gösterdiğini ileri sürüyorlar. 44. Görünüşe bakılırsa çevrede mutlu insanların varlığı intihar riskini yükseltiyor. San Francisco Federal Reserve Bankası'ndan Mary Daly'nin yönetimindeki bir araştırma ekibi, mutluluk düzeyi yüksek çeşitli ülkelerde ve ABD eyaletlerinde intihar oranının daha yüksek olduğunu ileri sürüyor. Örneğin Utah, yaşamından memnun olma oranı en yüksek eyalet ama intihar oranı bakımından da 9. sırada. Buna karşılık New York, memnuniyet bakımından 45. sıradayken ABD'deki en düşük intihar oranı bu eyaletti. Araştırmacılar, diğerlerinin halinden memnun olmasının mutsuz insanlarda intihara yönelik stresi arttırabileceği görüşünde. 45. İşsizler daha çok egzersiz yapıyor ama yararını daha az görüyorlar. Pace Üniversitesi'nden Gregory Coleman ve Bentley Üniversitesi'nden Daval Dave'e göre, İşlerinin gereği olarak çalışanların her gün egzersizle geçirdikleri süre ortalama %27 azaldığı halde, yine de işsizlere oranda daha fazla fiziksel enerji harcıyorlar. Binlerce Amerikalı işçi arasında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, işten çıkan işçilerin dinlenmeye dönük egzersiz düzeyleri yükselse de, toplam günlük fiziksel egzersizlerinin %21 ila %24 arasında düştüğünü saptamışlar. 46. Tüketicilerin daha az yemesini sağlamanın yollarından biri, porsiyonları küçültmek. Tulane Üniversitesi'nden Janet Schwartz'ın yönetimindeki bir ekibe göre, Amerika'da Çin usulü bir fast food restoranından sipariş verenlerin %33'ü, nişastalı garnitürlerin önemli ölçüde daha küçük porsiyonlar halinde servis edilmesine razı olduğunu söyledi. Daha küçük porsiyonu kabul edenler, bu kaybı yüksek kalorili başlangıçlarla telafi etmeye kalkmadılar. Araştırmacılar, tüketicilerin öz denetimini bu şekilde devreye sokmanın, yiyecek miktarını azaltmak bakımından zorunlu kalori cetvellerinden daha etkili olduğunu söylüyor. 47.
Ekstra büyük boy seçmek insana yüksek statü görünümü veriyor.
HEC Paris'ten David Dubois'un gerçekleştirdiği bir deneyde insanların büyük fincan kahve, büyük boy pizza ve içecekleri, birden 7'ye kadar ölçekte 4,98, küçük boyu tercih edenlere göre 3,03 daha yüksek bir mevkide gördükleri saptandı. Araştırma bunun da ötesinde, kendini güçsüz hisseden kişilerde fiyatı ne olursa olsun daha büyük seçenekleri tercih etme eğiliminin kendini güçlü hisseden kişilere oranla daha fazla görüldüğünü ortaya çıkardı. Araştırmacılar bu bulguyla gelişmiş ülkelerde özellikle sosyoekonomik statüsü daha düşük çevrelerde obeziteye daha sık rastlanması arasında da bağ kuruyorlar. 48. Acaba araba kullanma oranındaki düşme obeziteyi azaltacak mı? Illinois Üniversitesi'nden Sheldon Jacobs'ın yönetimindeki bir ekip, Amerika'da 1985 ile 2007 yıllarını kapsayan otomobil ve hafif kamyonet kullanımı ile ilgili bir araştırma yaptı. Sonuçlar, ehliyetli sürücü başına günde 1 mil yolculuk artışına, 6 yıl sonra yetişkin obezitesi oranlarında %2,16'lık bir artışın eşlik ettiğini gösteriyordu. Sürücü başına düşen mil miktarı 2004'e kadar yükseldikten sonra bir süre bu düzeyde kalmıştı. Kişi başına yapılan mil miktarı 2007'de düşmeye başladı. Ancak araştırmacılar bu düşüşün obezite oranını aşağı çekip çekmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtiyorlar. 49. Espressonun içerdiği kafein oranları inanılmaz bir farklılık gösteriyor. Araştırmacılar İskoçya'da Glasgow Üniversitesi yakınlarındaki 20 kafede satılan bir espresso örneğinin muazzam miktarda kafein içerdiğini tespit ettiler. Patisserie Françoise'da satılan 52 mililitrelik fincanda, Starbucks'ın 27 mililitrelik fincanındakinin tam 6 katı kafein bulunuyordu. Bu, hem harmanı, hem kavurma işlemleri, hem de barista tekniği farklılıklarını ortaya koyuyordu. Araştırmacılar, içeceğiniz her espressodan istemeden devasa dozda kafein alma riskinizin Glasgow'la sınırlı olmadığı kanısındalar. Çalışma yaşamı. Burada artık kişisel dünyadan profesyonel dünyaya, bireysel alandan şirketler alanına geçmeye başlayalım. Bu bölümde göreceğimiz iş yeri sonsuz derecede verimli bir araştırma kaynağıdır. Bunun bir nedeni insanların yaşamlarının çok büyük bir kısmını burada geçirmesidir. Gerçi belki bu süre hiç de dedikleri kadar uzun değildir. Maryland Üniversitesi'nden John Robinson'ın gün yüzüne çıkardığı gibi çalışanlar iş saatleri konusunda masal anlatmaya bayılırlar. 50. Uyku hali iş yerinde internette surf yapma eğiliminizi güçlendirir. Singapur Yöneticilik Üniversitesi'nden David Wagner'ın önderliğindeki bir ekibin araştırmasına katılanlar, önceki gece kesintisiz bir uykudan yoksun geçirdikleri her bir saate karşılık, 42 dakikalık bir iş süresi içinde 8,4 dakika daha fazla internette takılarak, kişisel e-postalarını kontrol ederek ya da ilgisiz web sitelerinde dolaşarak vakit geçirdiler. Uykusuz kalmanın iş saatinde çalışmayıp internette takılma üzerindeki etkisini, yaz saati uygulamasına geçildikten sonraki pazartesi günü Google kullanıcılarının diğer pazartesi günlerine oranla %3,1 ila 6,4 daha fazla eğlence sitelerinde arama yaptığını gösteren veriler de doğruluyor. 51. Bazı yöneticiler aynı anda birden çok işi iyi idare ederken bazıları edemez. Londra Cass İşletme Okulu'ndan Vangelis Souitaris ile Brave Market adlı yatırım şirketinden Marcello Maestro'nun incelediği yürütme ekiplerinin üçte birinin ileri derecede polikronik olduğu, yani kesik kesik işleri tercih ettikleri görüldü. Yaklaşık yarısı oldukça monokronikti, yani derinlemesine odaklanmayı tercih ediyordu.
Polikronik ekiplerin hızlı karar almaları şirketlerinin performansını yükseltmiştir. Ortalama %50.
İleri derecede polikronik.
%34.
Devamlı olarak birden çok işi aynı anda yürütmemizin nedeni yalnız bunu becerebiliyor olmamız değil, aynı zamanda böyle yapmayı istiyor olmamız.
Ekip birçok projenin aynı anda oldukça kolay bir şekilde ilerlemesini kontrol edebildiği için kendisiyle gurur duyuyor.
Bu çeşitlilik, bu devamlı değişim, daha katı yoğunlaşma gereğinin meydan okuması hoşumuza gidiyor. İleri derecede monokronik.
%16.
Bir projenin bir diğerinden daha az gelir getirici olduğunun düşünülmesi önemli değil. Bir kez üzerinde çalışmaya başladık mı, tüm önceliğimizi başladığımız işi bitirmeye adarız. Bir projeden ötekini atlamak mı? Bu akıllıca bir şey mi sizce? Demem o ki, o zaman hiçbir şeyin üzerinde etraflıca düşünmek mümkün olmaz, haksız mıyım? Bence bu konsantrasyonumuzu bozmaktan ve düşünce sürecimizi sakatlamaktan başka bir işe yaramaz.
Araştırmacıların Londra Hisse Senedi Borsası'na kayıtlı 200 kadar teknoloji firmasının yürütmecileri arasında gerçekleştirdiği çalışmadan alınmıştır.
52. İnsanlar işe gidişin eve dönüşten uzun sürdüğü duygusuna kapılıyor. New York Üniversitesi'nden Priya Rakhubir, Vicky Morbid ve Amitabh Chakravarti'nin bir dizi araştırmasına göre, İnsanlar evden bir iş yerine ya da herhangi bir yere gidişin dönüşten daha uzun sürdüğü kanısındalar. 127 yüksek lisans öğrencisiyle yapılan bir deneyde katılımcılar evden okula gitmenin tahminen ortalama 22 dakika, okuldan eve dönüşün ise 17 dakika sürdüğünü söylediler. Araştırmacılar bu duygunun nedenini insanların ev dedikleri yeri görece geniş bir alan olarak algılarken, daha az tanıdıkları yeri ise görece daha küçük sınırlar içinde düşünmelerine bağladı. 53. İşe gidiş yolu uzadıkça işe gelmeme oranı yükseliyor. Amsterdam'daki VU Üniversitesi'nden En van Ommeren ile Eva Guitrezi Puigarnau'nun Almanya'da işçiler arasında yürüttüğü bir araştırmaya göre, iş yeri ile evi arasında 50 kilometrelik bir mesafe bulunan çalışanlar arasında işe gelmeme oranı, İşe 10 kilometre uzakta oturan çalışma arkadaşlarına göre gün sayısı olarak ortalama %15 daha yüksek. İşe gidiş geliş mesafesinin genelde yalnızca çalışanları etkilediği, işe bir etkisi olmadığı sanılırdı. Oysa bu araştırma işe gelmeme oranı üzerinde büyük bir etkisi bulunduğunu ortaya çıkardı. 54. Evinden çalışanlar yaratıcı işlerde daha verimliler, tek düzey işlerde ise daha verimsiz. Avusturya Innsbruck Üniversitesi'nden Glenn Dutcher'ın bildirdiğine göre, üniversite öğrencilerini kapsayan bir evinde çalışma deneyi, uzakta çalışmanın yapılan iş rastgele üretilmiş karakterleri tape etmekten ibaret olduğunda verimliliği %6 ile 10 oranında düşürdüğünü, buna karşılık teneke kutu için sıra dışı kullanımlar hayal etme işinde ise verimliliği %11 ila 20 dolayında yükselttiğini gösteriyor. Demek ki diyor Dutcher, eğer bir iş tek düze ve sıkıcıysa, çalışanın onu iş yerinde yapması daha doğru olur. Öte yandan, yaratıcı bir iş söz konusu olduğunda, yöneticinin çalışanları bu işi uzakta yapmalarına izin vermesi en iyi tercih olacaktır. 55. Eğer daha önce hiç çalışmadıysanız, en büyük patlamayı işletme masterı sayesinde yaparsınız.
Daha önce hiç iş deneyimi bulunmadan işletme okuluna gidenler için işletme masterı programının ortalama getirisi %20.
Fakat Memphis Üniversitesi'nden Andrew Hussey'in binlerce öğrenci arasında yaptığı araştırmaya göre, işletme masterına başlamadan önce işe girenlerde bu rakam düşüyor. Hele 19 yıllık geçmiş deneyime sahip kişilerde %2,2'ye kadar iniyor. MBA öncelikle en büyük etkisini zayıf bir CV'ye sahip adayda ortaya koyan bir göstergedir. Asya'ya göre, ortalama işletme master programının sağladığı getirinin %89,6'sı, öğrencileri daha verimli kılacak bilgi kazanımından çok işveren adayına verdiği mesajdan kaynaklanıyor. 56. İnsan bir işin ortasında neden motivasyonunu yitirir? Northwestern Üniversitesi Kellogg School'dan Andrea Bonezzi'nin yönetimindeki bir ekibin açıklamasına göre, 9 yazıyı tahsih etmesi istenen araştırma katılımcıları, önce ortalama saniyede 0.122 tipo okurken, ikinci saniyede 0.092'ye düştükten sonra, sona doğru yeniden hızlanıp 0.124'e çıktılar. Böylece, bir iş yaparken ortada takılma denilen U şeklinde bir motivasyon modeli çizdiler. Sıkıcı bir işin başında insanlar kendilerini başlangıç noktasından hızla uzaklaşma yönünde bir motivasyon içinde hissederler. Sonda ise bitime doğru yaklaştıkça heyecan artar. Araştırmacıların dediğine göre, ortalara gelindiğinde dikkat başlangıçtan sona kaydığı için motivasyon düşer. 57. Haftada 60 saat çalıştığını söyleyenlere inanmayın. Maryland Üniversitesi'nden John Robinson'ın yönettiği bir araştırmaya göre, insanlar genelde çalıştıkları haftalık iş saatlerinin sayısını %5 ila 10 arasında abartırlar. Özellikle en uç noktada olanlar buna daha eğilimliler. ABD işçilerinin günlük çalışma cetvellerini inceleyen araştırmacılar, çoğunlukla haftada 55 ila 64 saat arası çalıştığını söyleyen işçilerin bu rakamı ortalama 10 saat, 65 ila 74 saat çalıştığını söyleyenlerin ise 20 saat kadar şişirdiğini bildiriyorlar. Araştırmacılar, deneklerin abartılı tahminlerde bulunmalarının nedenini kendilerini çalışkan gösterme arzusuna bağlıyorlar. 58. Google, öğlen yemeklerinde ideal sıra bekleme süresini belirledi. Google, insan kaynakları departmanına bağlı araştırmacılar, kafeteryada öğle yemeği için sıra bekleme süresinin 3 ila 4 dakika, ne eksik ne fazla olduğunu saptadı. Slate'e göre bu, çalışanları yeni kişilerle karşılaşıp tanışması için yeterince uzun, buna karşılık boşa zaman geçirme sayılamayacak kadar da kısa bir süre. Ayrıca, yemek masaları uzun olmalı ki, birbirlerini tanımayan çalışanlar bir arada oturup çene çalmak zorunda kalsınlar. 59. CEO'lara yalnız başına düşünmek ve çalışmak için çok az zaman kalıyor. Londra İktisat Okulu ve Harvard İşletme Okulu'ndan araştırmacıların bir çalışmasına göre, CEO'lar klasik 55 saatlik iş haftasında ortalama 6 saatlerini yalnız başına çalışarak geçiriyorlar. Wall Street Journal, CEO'ların bir haftasının 18 saatinin toplantılarda, 5 saatinin iş yemeklerinde, 4 saatinin ise telefon görüşmeleri ve konferans görüşmelerle geçtiğini, geri kalan sürenin de çoğunlukla iş gezilerinden kişisel randevulara kadar çeşitli etkinliklere harcandığını bildiriyor. 60. Amirine yağ çekmek onu başarısızlığa sürükleyebilir. Michigan Üniversitesi'nden Sun-Hun Park ve James Westphal ile Northwestern Üniversitesi'nden Itai Stern, CEO'lara yağ çekme ve yaranmak amacıyla onaylama örneklerinde, bir standart sapma düzeyindeki bir artışın, onların işten kovulma olasılığını %64 yükselttiğini belirtiyorlar. Övgüler, liderlerin kendi kişisel yetenekleri hakkındaki görüşlerini şişirir ve şirket performansının zayıflaması karşısında gereken değişiklikleri yapmasına engel olur. Araştırmacıların söylediğine göre, çalışma arkadaşları ve yakın astları CEO'lara 12 aylık bir dönemde liderlerin stratejik konulardaki içgörülerini az çok abartan övgüler içeren ortalama 3,64 söylemde bulunduklarını itiraf ediyorlar. 61. İnsanları birbirleriyle etkileşimden koparan iş hayatı değil. İnsanlar bu kadar uzun süre çalışmak zorunda olmasalardı birbirleriyle daha fazla etkileşimde bulunurlar mıydı? ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'ndan Henry Saffer ve Fransa ESSEC İşletme Okulu'ndan Karel Lamiro diyor ki, görünüşe bakılırsa hayır. Araştırmacıların saptamalarına göre 1998 yılında Fransa çalışma haftasını 39 saatten 35 saate indirince işçiler okumaya, müzik dinlemeye, egzersize, çocuklarıyla birlikte zaman geçirmeye, temizliğe, alışverişe, çamaşır yıkamaya, yemek pişirmeye ve dinlenmeye daha fazla zaman harcadılar. Ama sosyal etkileşimlerini çoğaltmaya zaman ayırmadılar. 62. Yaptığınız işi çocuklarınıza da tavsiye eder misiniz? Salary.com'un yaklaşık 3000 katılımcı arasında gerçekleştirdiği bir online ankete göre, tarım ve hayvancılık alanında çalışanların %67'si, işlerini çocuklarına salık verebileceklerini söylüyor. Bu, tüm diğer sektörlere kıyasla açık ara en yüksek oran. Gerisi şöyle sıralanıyor. Profesyonel hizmetler %44, enformasyon teknolojisi %43, sağlık hizmetleri %42, enerji ve kamu hizmetleri %41, mühendislik ve tasarım %36, eğitim %36, sanat ve medya %36. Çocuklarına kendi işlerini önermeye en isteksiz kesimler ağırlama ve turizm %25, finans ve bankacılık %24 ve perakendecilik %18 alanlarında çalışanlardan oluşuyor. Genelde yeni kuşaklara kendi yaptığı işi tavsiye ederim diyenlerin oranı %36'yı geçmiyor. 63. Giderek daha çok sayıda işçi kişisel çalışma alanından vazgeçiyor. Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği'nin incelediği 950 şirketin %60'ı, artık iş yerlerinde çalışanlara tahsis edilmiş özel çalışma alanları bulunmadığını, yaklaşık yarısı ise son 2 yılda kendilerine ayrılmış özel mekanlarda çalışmayan elemanların çoğaldığını söylüyor. American Express, yaratıcılığı artırmak ve yerden tasarruf etmek amacıyla New York İdare Merkezi'nde görev yapan 5000 kişinin yaklaşık %20'sini iş yerinde tam zamanlı bulunmayan ve kendisine ayrılmış özel masalarda çalışmayan kişi anlamına gelen kulüp çalışanı olarak tanımlıyor. 64. İş yerinde mutsuzluğun tedavisi, çalışanları geliştirmeye önem veren bir yönetici. Gallup'un araştırdığı ABD kamu çalışanlarının %60'ı, iş yerinde kendilerinden ne beklendiğini tam olarak bilmediğini belirtiyor. Gallup'un CEO'su Jim Clifton'a göre, bunun nedeni çok sayıda kamu çalışanının kötü yöneticilere mahkum oluşu. Clifton, eğer bir kurum çalışanların geliştirilmesini önemseyen yöneticileri işe alırsa, iş yerindeki mutsuzluk kaşla göz arasında ortadan yok olur, diyor. Cinsiyet uçurumu. İş yerinde cinsiyet konusu üzerinde bir araştırma sahanı bulunduğunu fark etmek için akademik yayınlara şöyle bir göz atmak yeter. Bu iyi bir şey olsa gerek. İdeal olan bu araştırmaların klişeleri ortadan kaldırması ve bize cinsiyet uçurumunun ötesini göstererek bireyin insani yanını daha iyi değerlendirme olanağı sunması. Göreceğiniz gibi aradığımız erkek CEO'ların ilk çocukları kız olunca sarıldığı kadınların gücü türünden söylemler değil. 65. Aldıkları ücretten kadınlardan daha çok erkekler utanıyor. İşe alım teknolojisi şirketi Bullhorn'un web sitesi FIT'nin 5000 kişi arasında yaptığı bir araştırmaya göre, aslında ellerine ne kadar para geçtiğini bilseler, dostlarının kendini kötü hissedeceğini söyleyen erkeklerin oranı %26 iken, kadınların oranı %17. Araştırma sonuçlarına göre, yalnızca aldığı maaştan utanan kadın sayısı daha az değil. Aynı zamanda, kadınlar erkeklere oranla daha uzun süre çalıştıklarını, tatil günlerinde daha çok işe gittiklerini, uyduruk bahanelerle daha az hastalık izni aldıklarını söylüyorlar. 66. Erkeklerin sayısı kadınlardan çok olunca ekonomik açıdan daha umursamaz davranıyorlar. Minnesota Üniversitesi'nden Vladas Greskevikius'un önderliğindeki bir ekibe göre, bir deneyde bekar kadınlardan sayıca daha fazla olduklarını düşünen bekar erkeklerin borç alma eğilimi bir yılda ortalama $372 artarken, yıllık tasarruf eğilimleri ortalama $756 azaldı. Anlaşılan, erkek sayısının fazla oluşu eş bulmaya yönelik rekabeti kızıştırarak erkekleri ekonomik bakımdan daha düşüncesizce davranmaya itiyor. Araştırmacılar, bulguların cinsiyet orantısının pek çok ekonomik kararda ve potansiyel olarak tüm ekonomilerde derin sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini söylüyor. 67. Uysal biri olmak özellikle erkeklerin gelirini azaltıyor. Notre Dame Üniversitesi'nden Timothy Judge'ın yürüttüğü bir araştırmaya göre uysal, işbirliğine daha yatkın ve ilişkileri daha fazla önemseyen genç erkekler ortalamada akranlarından %20 daha az gelir elde ediyorlar. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, aksi insanlardan bir standart sapma düzeyi daha az uysal olan erkekler, aksi insanlardan bir standart sapma düzeyi daha uysal olan erkeklere göre %18 fazla kazanıyorlar. Binlerce Amerikalı arasında yapılan araştırmaya göre, kadınlarda da uysallığın gelirler üzerinde benzer bir etkisi var ama bu kadar belirgin değil. 68. Anneler erkek çocuklarıyla kız çocuklarına kıyasla daha çok rakamlarla konuşuyorlar. Delaware Üniversitesi'nden Alicia Chang'in yönetimindeki bir ekibin saptamasına göre Amerikalı anneler yeni yürümeye başlayan çocuklarıyla konuşurken
oğullarına kızların iki katı sıklıkta rakam kullanıyorlar.
2 yaşındaki 32 çocuk üzerinde yapılan çalışmada, annelerin erkek çocuklarına kızlara olduğundan 2,7 kez daha sık net rakamlar verdikleri, örneğin 4 boya kalemi görüldü. Araştırmacılar, dilin cinsiyet klişelerine göre kullanımı gayri ihtiyari bir davranış olsa da, geçmişteki araştırmaların bunun çocukların ilgi alanlarını ve sayısal yetkinliklerine ilişkin algılarını etkileyebileceğini gösterdiğini belirtiyorlar. 69. Eski Doğu Almanyalılar cinsiyet rollerine ilişkin güçlü eşitlikçi görüşlerini koruyor. Münih Üniversitesi'nden Stephen Bauer-Schuster ve Helmut Reiner, eski Doğu Almanyalıların çocukların çalışan anneleri olmasını Batı Almanlara göre %28 daha fazla doğru bulduklarını
ve kadınların evde oturması gerektiği düşüncesine %22 daha fazla karşı çıktıklarını belirtiyor.
Araştırmacılar bu bulguların birleşmeden onlarca yıl sonra bile cinsiyet rollerine ilişkin sosyalizmden esinlenen tutumların eski Doğu Almanyalılar arasında hala varlığını sürdürdüğünü ve eşitlikçi bakış açısı konusunda Doğu ile Batı arasındaki uçurumun daha da büyüdüğünü ortaya koyduğunu söylüyor. 70. CEO'nun ilk çocuğu kız olunca maaşlar artıyor. Wall Street Journal'da yayınlanan bir haberde Danimarka'da yapılan bir araştırmaya göre erkek CEO'nun eşi çiftin ilk çocuğu olarak bir kız bebek dünyaya getirirse,
çalışanların, özellikle de kadınların maaşlarına zam geldiği saptanmış.
Kadın çalışanların maaşları doğum sonrası %1,1 yükselirken erkeklerin maaşları ortalama %0,6 artıyor. Eski araştırmalar bazı erkeklerin kız evlat babası olduktan sonra insanların geçim durumlarıyla daha fazla ilgilendiğini gösteriyor. Buna karşılık erkek CEO'lar erkek çocuğu babası olunca çalışanların maaşları ortalama %0,4 oranında azalıyor. 71. Doğurganlıkları azalan kadınların rekabet gücü zayıflıyor. Amsterdam Üniversitesi'nden Thomas Boucher'e göre, gebeliği önleyici hap kullanan kadınların cinsiyet hormonu progesteron içeren ilaç aldıkları ayın ilk 21 gününde rekabetçi özellikleri %50 oranında zayıflıyor. Ayrıca, problem çözmeyi amaçlayan bir görev için belli ödeme planları içeren bir deneyde kadınlar progesteron düzeyleri yüksek olduğundan aylık döngülerinin doğurganlık özelliğinin zayıf olduğu dönemindeyseler rekabetçi bir programa seçilme olasılıklarının %10,5 oranında daha düşük olduğu görüldü. Bu bulgular rekabetçiliğin yumurtlama döngüsünün doğurgan olmayan evresinde kadınlar için daha az yararlı olduğunu söyleyen evrimci kuramlarla tutarlılık gösteriyor. Bazı araştırmacılar, şirketlerin en üst konumlarında kadın sayısının az olmasının bu rekabete girmekten kaçınma tavrıyla açıklanabileceğini ileri sürüyorlar. 72. Neden pembe elbiseli bir bilim kadını kızların kahramanı olamıyor? Ergen kızlar, teknoloji alanında yükselmiş kadınsı görünümlü kadınları gördüklerinde, kolejde matematik okuma planlarından hemen vazgeçiyorlar. Michigan Üniversitesi'nden Diana Betts ve Dennis Sakakueptava'nın bildirdiğine göre, 11 ila 13 yaşındaki kızlar, koyu renk giysiler giyen, bilim alanında başarılı kadınları gördüklerinde matematik eğitimi alma istekleri, birden 7'ye kadar sıralamada, ortalama 5,57 puana kadar çıkıyor. Ama kızlar başarılı bilim kadınlarının makyaj yapıp pembe giysiler giydiğini öğrenince, matematik öğrenimi görme arzuları 4,04 puana düşüyor. kadınsı görünümlü bilim kadınları, cinsiyetçi klişelerle yetişen ergenlerin gözüne ender rastlanan bir yaratık gibi görünüyor olsa gerek. Geçmiş araştırmalar, erişilmez rol modellerinin esinlendirici olmaktan çok, tehdit edici bir kimlik taşıdığını ortaya koyuyor. 73. Üst düzey kadın yöneticiler giysilerinde siyah rengi tercih ediyorlar. Üst düzey kadın yöneticilerin %51'i işe giderken siyah giyiyor. Oysa erkek meslektaşlarının sadece %18'i giysilerinde siyahı tercih ediyor. Fakat erkeklerin sayısının çok fazla oluşu, üst düzey yöneticiler katında maviye çalan bir tonu hakim kılıyor.
Çünkü Career Builder'ın lider pozisyonlarda bulunan 550'yi aşkın işe alım müdürü arasında yaptığı araştırmaya göre, erkek ve kadınlar birlikte alındığında üst yöneticilerin %36'sı genelde donanma mavisi giyiyor. %26'sının tercihi siyahtan yana, %8'i kahverengi ve yine %8'i griyi tercih ediyor. Kıdemli yöneticilerin %63'ü genelde sıradan günlük iş giysilerini tercih ederken sadece %14'ü takım elbise giyiyor. 74. Genç erkeklerle evlenen yaşlı kadınlar çoğalıyor.
İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'lerden 1990'lara kadarki dönemde erkekten en az 5 yaş büyük kadınların yer aldığı beraberliklerin oranı keskin bir artış gösterdi. İngiltere Essex Üniversitesi'nden Melvin Coles ve Marco Francesconi'nin belirttiklerine göre bu oran onlarca yıl %3 dolayında seyrettikten sonra 2000'de %8,3'e fırladı ve bugün muhtemelen daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.
Araştırmacılar günümüzdeki daha geniş kariyer tercihlerinin kadınlara bir zamanlar yalnızca erkeklere ait olan mali başarı yoluyla arzu edilir olma özelliklerini yükseltme olanağı verdiğini söylüyorlar.
75. Alışveriş sırasında bir yabancının dokunması işleri tersine çeviriyor. Avustralya Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden Brett Martin, İngiltere'de bir mağazada alışveriş yapanların bir yabancının görünüşte kazara omuzlarına dokunmasından, hele bu kişi erkekse, olumsuz etkilendiklerini açıklıyor. Omzuna dokunulan kadınlar, dokunulmayan müşterilere oranla markalara daha olumsuz bir gözle bakıyorlar. Mağazada daha kısa süre duruyorlar ve belli bir ürüne %40 daha az para vermeye razı oluyorlar. Önceki araştırmalar, müşterilerin örneğin mağaza çalışanlarının bilinçli dokunuşlarına olumlu tepki verdiklerini gösteriyor. 76. Boşanma sonrası babalar uzaklara giderek çocuklarına yardım edebilirler. Chicago Üniversitesi'nden Ariel Callalin, Norveç'te yaklaşık 16 bin çocuk arasında yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, ana babası ayrılan ve babası yüksek eğitimli biri olan bir çocuk, eğer babası uzak bir yere taşınırsa, ileride %12 daha fazla gelire sahip olacak. Babanın uzak bir yere taşınmaya karar vermesi, aynı zamanda çocuğun aynı okulda daha uzun süre kalma olasılığını arttırdığı gibi, 27 yaşında çalışmaya başlama olasılığını da %5,4 oranında yükseltiyor. Araştırmacılara göre, yalnız yüksek öğrenim gören babalar için geçerli olan bu etkiler, söz konusu babaların eşlerinden ayrıldıktan sonra çocuklarla daha fazla ilgilenmesi ve çocukların hayatında ileriki dönemlerde meydana gelebilecek gece yarısı eve gelmeler ve ana-baba çatışması gibi travmalardan sakınmasından ötürü olabilir. 77. Kadınlar oy vermeye başladıktan sonra bütçe açıkları azaldı. İsviçre Ulusal Bankası'ndan Sain Krogstrup ve Sebastian Wolte, İsviçre'de kadınlara oy hakkı tanınmasının yerel bütçe açığının kişi başına 139 ila 148 İsviçre frangı azalmasına yol açtığını bildiriyor. Kadınlara 1959'dan 1990'a kadar ülkenin 26 kantonunda kademeli olarak oy hakkı verilmesi, araştırmacılara bu olayın yerel yönetim harcamaları üzerindeki etkisini inceleme olanağı sağladı. Bütçe açıklarındaki azalmanın kadınların özverisi, sabrı ve risk konusundaki sağduyusuyla ilgili olduğu söyleniyor. 78. Kadınlar işe gidip gelirken erkeklerden daha çok strese giriyor. İngiltere Sheffield Üniversitesi'nden Jennifer Robertson başkanlığındaki bir araştırma ekibine göre,
okul öncesi çocukları olan kadınların yaşadığı işe gidiş geliş stresi,
aynı yaşta çocukları olan erkeklere göre 4 kat daha büyük. İşe gidip gelirken harcanan süre genelde kadınlarda erkeklere oranla daha fazla strese yol açıyor. Hele bu yolculuğa evin yiyecek alışverişi gibi külfetler de eklenirse kadınların çektiği sıkıntı daha da büyüyor. Her gün işe gidip gelmenin etkilemediği kadınlar 3 gruba ayrılıyor. Çocuksuz bekarlar, esnek çalışma saatleri olanlara sahip olanlar ve çocuk bakımının önemli bir kısmını üstlenen eşlerinden destek gören kadınlar. 79. Erkeğin liyakat zammı neden kadınınkinden yüksek?
Indiana Üniversitesi'nden Stephen Bernard ve MIT'den Emilio Castilla,
araştırmaya katılanlara çalıştıkları kurumun liyakata önem verdiğini açıkladıktan sonra $1000 ödülü dağıtmalarını istemiş. Denekler erkeklere öncelik tanıyıp her birine kişi başına ortalama, aynı düzeyde performans gösteren kadın çalışanlardan $46 daha fazla verme eğilimi göstermişler. Bu taraflı yaklaşımı erkek yöneticilerde, kadın yöneticilerde ayrımsız paylaşmışlar. Araştırmacıların söylediğine göre, liyakat fikrine savunan örgüt yöneticileri adaletli davranma konusundaki özenlerini daha da gevşetip, tek yanlılıklarını daha da derinleştirme eğilimi gösterebilirler. 80. Kadınlar egzersiz sayesinde daha fazla ücret artışı elde ediyor. Cleveland Eyalet Üniversitesi'nden Vasilios Kosteas'ın bildirdiğine göre, sık egzersiz yapmak maaş artışı getiriyor. Ancak bu artış kadınlarda erkeklere oranla daha belirgin oluyor. Sıklıkla egzersiz yapan kadınlar, ortalamada yapmayan kadınlara göre %11,9 daha fazla para alıyorlar. Aradaki fark yaklaşık olarak okulda geçirilen 1,8 ek yıla denk geliyor. Kosteas'a göre erkeklerde sık egzersiz yapmanın maaşa katkısı %6,7. Bu da okulda geçirilen 1,3 ek yıla eşit. Bu bulgular güzellik ve zindeliğin kadınların ücretleri açısından erkeklere kıyasla daha önemli olduğu varsayımıyla tutarlılık gösteriyor. 81. Kadınlar neden ipoteğe daha fazla para veriyor? Araştırma yapmıyorlar da ondan. ABD'de kadınların ödediği ipotek faizi oranları erkeklerden ortalama 40 bas puan daha yüksek. Florida Atlantic Üniversitesi'nden Ping Cheng'in yönetimindeki araştırma ekibinin bildirdiğine göre, kadınların ortalama ev gelirlerinin erkeklerin yarısından az olduğu düşünüldüğünde, bu oldukça ağır bir yüktür. Araştırmacıların bulgularına göre bu ipotek faiz farkının nedeni şu: erkekler en düşük oranları araştırma eğilimi gösterirken, kadınlar başkalarının tavsiye ettiği kredi kuruluşlarıyla iş yapmayı tercih ediyorlar. İstatistiklerle Amerika. Amerika zenginliği ve gücüyle ünlenmiş bir ülke ama araştırmalar onun aynı zamanda bir eşitsizlikler ve memnuniyetsizlikler ülkesi olduğunu ve ırk ayrılığından siyasi farklılıklara kadar çeşitli bölünmelerin derin sonuçlara yol açabileceği bir yer olduğunu ortaya seriyor. Aynı zamanda görünüşe bakılırsa insanların hediye kartlarını değerlendirmeyi hatırlamakta korkunç sıkıntı çektiği bir yer. 82. Siyasi açıdan muhafazakar yöneticilerin firmaları daha fazla vergi ödüyor. Arizona Üniversitesi'nden Dane Christensen'in başında bulunduğu bir araştırma, üst düzey yöneticileri Cumhuriyetçi Parti eğilimli olan ABD şirketlerinin yılda ortalama $12 milyon ya da demokratların yönetimindeki şirketlerden %2,2 daha fazla vergi ödediğini ortaya çıkardı. Araştırmacılara bakarsak, komuta katında muhafazakar kafa yapısının ağır basmasının şirketleri vergiden kaçınmak için riskli ya da kuşku uyandırabilecek stratejiler izlemekten alıkoyduğu, bundan ötürü de vergi harcamalarının yüksek çıktığı düşünülebilir. Cumhuriyetçi eğilimli üst düzey yönetici sayısı, demokrat eğilimli meslektaşlarının 2 katıdır. 83.
Amerika doğumlulardaki iş kurma eğilimi göçmenlerin yarısı kadar.
Ewing Marion Kaufman Vakfı'nın bildirdiğine göre, Amerika doğumlularda iş kurma eğilimi göçmenlerin yarısı kadar
ve ABD doğumlular içinde 1996-2011 arasında tüm yeni girişimciler arasındaki oranı azalan tek büyük nüfus kesimi beyazlar.
Bu dönemde Latin kökenlilerin yeni girişimciler içinde %10'un biraz üzerindeki payı %22,9'a yükseldi.
Bu artış, ABD nüfusundaki oranlarının yükselmesine paralel olarak grup içindeki girişimci sayısının da yükseldiğini ortaya koyuyor.
Asyalıların yeni girişimciler arasındaki oranı köklü bir artış sergilemekle birlikte yine de %5,3 gibi mütevazı bir düzeyde kaldı. Afrika kökenli Amerikalılar arasındaki artış ise oldukça zayıf. 84. Siyahlar arasında ana babaların işsiz kalmasının çocukların okula devam edememesi üzerindeki etkisi daha yüksek. Chicago Üniversitesi'nden Ariel Kellett ve Michigan Üniversitesi'nden Patrick Whiteman, Amerika'da anne babaların işini kaybetmesinin çocukların koleje gitme olasılığı üzerindeki olumsuz etkisinin siyahlar arasında beyazlara oranla 3 kat daha yüksek olduğunu söylüyor. Araştırmacılara göre siyahlar işlerini kaybedince büyük olasılıkla uzun bir süre işsiz kalıyorlar. Bu da aileyi ağır bir geçim sıkıntısına sokuyor ve aile içi depresyona, karı koca kavgalarına ve çocuklarda davranış bozukluklarına yol açıyor. Bulgular, Amerikan siyah orta sınıfının ekonomik kırılganlığını gözler önüne seriyor. 85. Beyazlar performansa göre ücret ödenen işlerden daha çok fayda sağlıyorlar. Wisconsin Üniversitesi'nden John Haywood ve HEC Montreal'den Daniel Perron diyor ki, performansa göre ücretlerdeki artış, yelpazenin yukarı ucundaki ücretleri daha da yükselterek ABD'deki gelir eşitsizliğinin üzerine benzin döktü. Ancak yakından bakıldığında bunun beyazlar üzerindeki etkisinin siyahlara kıyasla çok daha büyük olduğu görülüyor. Performansa göre ücret ödenen bir işe giren beyazların eline %31 oranında daha çok para geçerken, siyahlarda aradaki fark %12 dolayında kalıyor. Araştırmacılar, yüksek ücret alan siyahların ödül sisteminin daha az kullanıldığı devlet işlerini belirgin şekilde tercih etmesinin nedenini buna bağlıyorlar. 86. GE'nin yüksek ölçüde istisnalar içeren sağlık sigortaları kendi işine zarar veriyor. Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre son 2 yılda MRI gibi pahalı tıbbi görüntüleme cihazlarının kullanımında 1/4'e varan oranda bir azalma gözlendi. Bunun bir nedeni pek çok sağlık sigortasının yüksek düzeyde istisnalar içermesi yüzünden
hastaların görüntülemenin yüksek bedeliyle faydalarını karşılaştırmak durumunda kalmasıdır.
Bu tür sağlık sigortaları öneren büyük şirketler arasında MRI makinesi imal ettiği için azalan görüntüleme talebinden kendisi de zarar gören General Electric de var. 87. Ev erkeklerinin sayısı belirgin ölçüde çoğalıyor. New York Times'ın nüfus sayımı verilerine ilişkin haberinde çocuklarını yetiştirmek amacıyla iş gücü ordusundan tamamen ayrılan Amerikalı erkeklerin sayısının geçtiğimiz 10 yılda 2 kat artarak 176 bine çıktığı bildiriliyor. Yaklaşık 500,000 kadar baba da serbest ya da yarı zamanlı işlerde çalışarak ailesinin geçimine destek olurken, bir yandan da ailenin birinci derecede bakım sorumluluğunu yürütüyor. Times'ın yazdığına göre, günümüzde daha fazla sayıda erkek güvenli işler bulabilecek olsalar dahi, evde çocuk bakan baba rolünü sosyal bakımdan kabul edilebilir görüyor. 88. Gayler liberal semtlerde ev fiyatlarını yükseltirken tutucu semtlerdeki fiyatları düşürüyor. Güney Kore Konkuk Üniversitesi'nden David Christopher ile Tulane Üniversitesi'nden Susan Leguizamo'nun bildirdiğine göre her 1000 aileye aynı cinsiyetten bir çiftin katılması Amerika'nın sosyal bakımdan liberal bölgelerinde konut fiyatlarını %1 yükseltirken son derece tutucu semtlerde ise %1 oranında düşürüyor. Araştırmacıların 2000 yılında Ohio'da 20.000'i aşkın gayrimenkul işlemi üzerinde yaptığı inceleme, kültürel beğenileri geliştirmeye ve zenginleştirmeye eğilimli olduklarından, aynı cinsiyetten çiftlerin bir bölgeye taşınmasının ev fiyatlarını yükselttiği yönündeki eski bulguları doğruluyor. Ancak yeni araştırmalar, sosyal açıdan tutucu yörelerde konut fiyatlarının gaylere karşı ön yargıları yansıttığını gösteriyor. 89. Amerikalıların kullanılmayan hediye kartlarında büyük miktarda para yatıyor.
Joseph Kerr ve Rocky Cummings'in Journal of State Taxation'da açıkladığı bir tahmine göre, tipik bir Amerikan ailesinin elinde ortalama $300'lık kullanılmamış hediye kartı bulunuyor. Çoğu zaman bu kartların ya nereye konduğu bulunamıyor, ya kazara çöpe atılıyor ya da kısmen kullanılıp unutuluyor. 2005-2011 arasında hediye kartlarında yatan $141 milyar kullanılmadan kaldığını söylüyor yazarlar. Ancak bu her zaman perakendecilere yaramıyor. Pek çok eyalet talep edilmeyen bakiyelerin üzerinden belli bir süre geçtikten sonra sahipsiz değerler kapsamına alınmasına şart koşmuş bulunuyor. 90. 2000 yılı emekliye ayrılmak için seçilmiş en kötü yıl olabilir. Yatırım getirilerinin kötü seyretmesinden ötürü birikim hesaplarının 60'a 40 hisse tahvil şeklinde bölündüğü koşullarda her yıl %5 çekip %1 kesinti bedeli ödeyecekleri düşünüldüğünde 2000 yılında emekli olan Amerikalıların 10 yıl sonra elinde sadece varlıklarının ortalama %54'ü kadar bir para kalacak. Tokyo'daki Ulusal Lisansüstü Politik Araştırmalar Enstitüsü'nden Wade Fong'un öngörüsüne göre bu 1926'dan bu yana o tarihe kadar tüm emekli grupları arasındaki en kötü 10 yıllık performans olacak. Emekliliğin başlangıç döneminde zayıf getiri elde etmek, varlıklarda erken bir tarihte altından zor kalkılabilecek bir erimeyle sonuçlanabilir. FAO, eğer hisse ve tahvil getirileri düşük seyrederse, emeklilik varlıklarından yılda %4 oranında para çekme kuralının bile aşırı iyimser kalabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.
91. Bağlar eridikçe Amerikalıların hoşnutluğu da zayıfladı. Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Chris M. Herbst'ün gerçekleştirdiği binlerce kişiyi kapsayan araştırma sonuçlarına bakılırsa, 1985 ile 2005 arasında hayatlarının gidişatından gayet hoşnut olduğunu söyleyen Amerikalıların sayısı %30 azalırken, en hoşnutsuz kesim yaklaşık %50 çoğaldı. Bunun nedenleri Herbst'ün yorumuna göre Amerikalıların aileleri ve dostlarıyla bağlarının erimesine, sosyal ve ulusal etkinliklere daha az katılmalarına ve siyasi kurumlara duyulan güvenin zayıflamasına bağlanabilir. Tek iyi haber şu, 20 yıllık bir dönemde bakıldığında hoşnutluk oranlarındaki düşüş hızı yavaşlamış görünüyor. 92. ABD'de üst düzey yöneticilerin geliri Çin'deki meslektaşlarının tam 17 katı. Lancaster Üniversitesi ve Wharton School'dan Martin Kenyon ile Sonny Brackport'tan Lerong He'nin bildirdiğine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde en üst düzey şirket yöneticilerinin eline geçen maaş ve ikramiye toplamının ortalaması, Çin'deki meslektaşlarının 17 katı. Hisse opsiyonu gibi öz varlığa dayalı ödemeler de hesaba katıldığında, bu oran 42 katına çıkıyor. Bunun tek bir açıklaması var, diyor yazar. Amerika'daki süperstar kıdemli yönetici piyasası çok daha hareketli. 93. Yeni Amerikan gençliği arabalara ilgi duymuyor. New York Times'ta çıkan bir habere göre gençlerin araba sahibi olma ve araba kullanma fikrinden soğuması yüzünden 1998'de %64,4 olan ehliyetli Amerikalı gençlerin oranı 2008'de %46,3'e düştü. 2000 sonrası dünyaya gelen 3000 gence hangi markaları tercih ettikleri sorulduğunda gelen yanıtlarda ilk 10 arasında hiçbir otomobil markasının yer almadığı görüldü. Otomobil üreticileri, gençlerin değişen beğenilerine ayak uyduracak adımlar atmak zorunda olduklarının farkındalar. 94. Amerika Birleşik Devletleri'nde bekar yetişkinlerin oranı yakında evlileri geride bırakabilir. CNN'e göre Amerika'daki bekarların sayısı evlenenlerin sayısının 2 katını geçen bir hızla artıyor. Bu eğilim devam ederse yakında ABD toplumu içindeki bekar yetişkin oranı tarihte ilk kez evli çiftlerin üzerinde çıkacak. 95. Şirketler protestanların daha az olduğu bölgelerde daha çok hisse opsiyonu sunuyor. Miami Üniversitesi'nden Alok Kumar'ın önderliğindeki bir ekibin çalışma sonuçlarına göre, çevrede yaşayan Katoliklerin protestanlara oranında her bir standart sapma düzeyindeki bir artış, yerel şirketlerin yöneticiler dışındaki çalışanlarına dağıttığı hisse opsiyonu değerinde %19,32'lik bir artışa denk düşüyor. Araştırmacılar bunun nedenini hisse opsiyonunun Protestanların geleneksel olarak günah saydığı, kumarla eş tutulan bir takım ortak özellikler taşımasına bağlıyorlar. Tersine, Katolikler kumara daha hoşgörülü bakıyorlar. Bingo, yani tombala turnuvaları düzenleyerek para toplayan kimi Katolik organizasyonları bile var. 96. Çelişki uyarısı. Eve giren net gelir azaldıkça, hayır işlerine yapılan bağışlar da geriliyor. Eve giren paranın %10 artması, ailelerin hayır işlerine yatırdığı paranın yaklaşık %1 artmasını getiriyor. ABD hazinesinden Chao Do ve Irina Pelley'in açıklamalarına göre bu oran, hisse senedi ve tahvil gibi diğer varlık türlerindeki artışın etkisinden 10 kat yüksek. Elde edilen bulgular, hayır kuruluşları açısından pek hayırlı görünmüyor. Araştırmacılar, ABD hane halkı gelirlerinde %20'lik bir düşmenin, yapılan bağışlarda hane başına 52 dolar azalma, ülke çapında ise toplam 3,8 milyar dolar düşme anlamına geleceğini söylüyor. 97. Ama zor dönemlerde insanlar hayır işlerine ve sigaraya daha çok para harcıyorlar. 20 yıl boyunca 66 binin üzerinde hane halkının satın alımlarını inceleyen Duke Üniversitesi'nden A. Kamakura ve Houston Üniversitesi'nden Rex Ewing Du'ya göre, gayri safi ulusal hasılanın %2 düşmesine neden olan bir resesyon ortamında tüketicilerin hayır işlerine yaptıkları harcama %32 artıyor. Bu oran aşağı yukarı mücevherat ve saat harcamalarındaki azalmaya denk düşüyor, %35. Bu arada tüketicilerin tütün harcamaları da %16 oranında yükseliyor. Araştırmacıların dediğine bakılırsa, insanlar resesyon dönemlerinde sigaraya başlamaya ve bırakanlar da yeniden içmeye, normal günlere kıyasla daha yatkın oluyorlar. 98. Walmart gelince öteki süpermarketler hemen kendine çeki düzen veriyor. Northwestern Üniversitesi Kellogg School'dan David Matson'ın yaptığı bir araştırmaya göre, yakınlarda bir Walmart süpermarketi açılır açılmaz, yerel süpermarketler ürün eksiklerini ortalama %10 oranında tamamlıyor ve çeşitlerini çoğaltıyorlar. Matsa, Walmart'ın ABD'nin küçük yerleşim bölgelerine yayılmasına karşı sürdürülen ısrarlı muhalefete karşın, yeni açılan süpermarketlerin özellikle yoksul semtlerde mevcut süpermarketleri kayda değer iyileştirmeler yapmaya zorladığını vurguluyor. Walmart'ın yürüttüğü rekabetin en az 25 süpermarket zincirinin iflasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. 99. Usta oyuncular pokerden çok daha fazla para götürüyor. Chicago Üniversitesi'nden Stephen Levitt ile Chicago Üniversitesi Hukuk Okulu'ndan Thomas Miles'ın araştırmasına göre, 2010 Dünya Poker Serisi'nde İleri derecede usta kabul edilen poker oyuncuları ortalama %30,5 kazanç elde ederken, diğer oyuncuların ortalama kaybı %15,6 dolayındaydı. Araştırmacıların turnuvaya katılan 720 oyuncu üzerindeki analizleri, pokerin sadece bir şans oyunu değil, bir beceri oyunu olduğu düşüncesini destekliyor. Bu konu, ABD mahkemelerinin milyarlarca dolarlık online poker sektörünün meşru olup olmadığına karar vermekte hayli zorlanmasına yol açan kilit unsurdu. Ekonomik gerçekler. Şimdi bakışlarımızı tüm dünyaya doğru genişletelim ve neden-sonuç ilişkisini makro düzeyde keşfetmeye çalışalım. Ağırlıklı konularımız şunlar. Eğitim düzeyleri yükseldikçe işçilerin hoşnutluk düzeyi ne yönde değişiyor? Genç nüfusun azalmasının sonuçları neler? CEO ile başkanın işlevleri ayrıldıktan sonra şirketlerde işler daha mı iyi yürüyor? Ve neden iktisat dersi alan kişiler daha cimri oluyor? 100. Şirket vergilerinin yükselmesi istihdam açısından kötü değil, iyi bir şey. İngiltere Bath Üniversitesi'nden Horst Feldman'ın 19 sanayi ülkesine ait veriler üzerindeki inceleme sonuçlarına göre, kurumlar vergisi oranındaki her %10'luk artışa, işsizlik oranında %2,1 oranında bir düşüş eşlik ediyor. Feldman, şirket vergilerindeki artışın ekonomik büyümeyi yavaşlattığı kanıtlanmış olsa da,
aynı zamanda beklenmedik bir şekilde şirketleri sermayenin yerine emeği koymaya teşvik ettiğini ve sendikaları işini kaybetme endişesiyle ücret taleplerini azaltmaya zorladığını belirtiyor. 101. Singapur'da materyalizm doğum oranlarının düşmesine zemin yaratıyor. Singapur Yöneticilik Üniversitesi'nden Norman Lee'nin başkanlığındaki ekibin bildirdiğine göre, Singapurlular Amerikalılara göre daha materyalist ve hayatlarından daha az hoşnutlar. Bu yüzden de çocuk sahibi olmayı daha az arzu ediyorlar. Araştırmacılar, Singapur'da kadın başına 1,09 doğum oranıyla çok düşük olan doğurganlık düzeyinin, Amerika'da 2,05 olan doğurganlık oranının aşağı yukarı yarısına denk geldiğini söylüyorlar. Hong Kong, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Tayvan'da doğum hızı, ülke nüfusunu korumak için gereken düzeyin altına düşmüş durumda. 102. Gazeteler politikacıları daha düzgün davranmak zorunda bırakıyor. Almanya Göttingen Üniversitesi'nden Christian Burns ve Oliver Himmler'in Norveç'te yürüttükleri bir araştırma, seçmenler ne kadar iyi bilgilendirilirse politikacıların da o kadar düzgün davranmak zorunda kaldığını gösteriyor. Bir gazetenin tirajında ya da yerel haber içeriğinde her bir standart sapma düzeyindeki artış, ortalama nüfusu 10.600 olan bir belediyeye yılda 368.000 ile 460.000 dolar arasında bir yönetim verimliliği artışı kazandırıyor. 103. Çoğu bireysel yatırımcının getirisi Standard & Poor's 500 endeksinin çok gerisinde kalıyor. San Francisco Eyalet Üniversitesi'nden Todd Feldman'ın tespitlerine göre Standard & Poor's 500 endeksi bireysel hisse senedi alım satımcılarını, hatta çoğu profesyonel yatırımcıyı bir hayli geride bırakıyor. ABD'li bireysel hisse senedi yatırımcısı geçtiğimiz 20 yıllık dönemde sadece yıllık %1,9 getiri elde ederken Standard & Poor's 500 %8,4 kazandı. Son 5 yılda ise Standard & Poor's 500 aktif olarak yönetilen büyük ölçekli fonların %68,6'sından daha iyi sonuçlar aldı. Feldman, yatırımcıların en ağır hatasının çıpalama denilen yaklaşımla uzun vadeli öngörülerini güncel koşullardaki değişikliklere dayandırmaları olduğunu ileri sürüyor. 104. Havayolu şirketlerinin kârları her 100 yolcudan birinden elde ettikleri gelire karşılık geliyor. US Airways ile Oliver Wyman'ın Wall Street Journal için yaptıkları bir analize göre normal farazi bir iç hat uçuşunda toplam 16.400 dolar bilet ve hizmet parası tahsil eden bir havayolunun payına bu rakamdan düşen kâr tutarı 164 dolar oluyor. Başka bir deyişle, uçakta 100 yolcu varsa şirketin toplam kârı sadece bir yolcunun ödediği bilet parasına denk geliyor. Yakıt giderleri 29, personel ücretleri 20, mülkiyet maliyeti 16, devlet harç ve vergileri 14, bakım 11 ve sair giderler 9 yolcudan alınan parayı götürüyor. 105. Eğer yarışmanın ilk yarısında geride kaldıysanız kazanma şansınız daha yüksek. Wharton School'dan John Berger ile Chicago Üniversitesi'nden Devin Pope'un 18.000'in üzerinde NBA maçını incelediği çalışmasının sonuçları, ilk yarıyı bir sayı geride tamamlayan profesyonel basketbol takımlarının çoğunlukla bir sayı önde giden takımlar karşısında galip geldiğini gösteriyor. Araştırmacılar görünüşe bakılırsa çeşitli ortamlarda biraz geriden gitmenin motivasyonu ve gayreti arttırdığını söylüyorlar. 106. 11 Eylül sonrası, Amerikalılar uçaktan kaçtığı için trafik kazalarında ölümler arttı. Almanya'nın Berlin kentindeki Max Planck İnsani Gelişim Enstitüsü'nden Wolfgang Geismayer ve Gerd Gigerenzer, 11 Eylül 2001 terör saldırısı sonrasında uçma korkusu Amerikalıları arabayla daha fazla yol yapmak zorunda bırakınca, bu durumun trafik kazasında ölümlerin çoğalmasını getirdiğini ileri sürüyor. 2001 Eylül'ünden sonraki aylarda Amerika'da ortalama 1 milyon kişiye düşen ölümlü kaza sayısı 1,11 arttı. Araştırmacılar genelde yılın bu aylarında kaza sayısının hafif düştüğünü belirtiyorlar. 107. Dava edilmekten koruma güvencesi idarecileri kötü tercihler yapmaya yöneltiyor. Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Chen Lin'in yönetimindeki araştırma ekibi, hissedarlar tarafından açılan davalara karşı güvence altına alınan kök salmış idareciler ve direktörlerin daha kötü idari kararlar verdiklerini belirtiyor. Örneğin, onların firmalarının ödediği ortalama satın alma primi, söz konusu şirketin hisse senedi fiyatının üzerindeki yüzde miktarı, güvenceye alınmamış yetkililerce yönetilen firmaların ödediği tutarın iki katından yüksek. Bulgular dava tehdidinin, ancak şirket yetkilileri sorumluluk güvencesi kalkanıyla korunmuyorlarsa yatırım tercihlerini iyileştirebileceğini gösteriyor. 108. Geniş bant, refahı güçlü bir ekonomi kadar etkili bir şekilde yükseltiyor. Her ikisi de Londra'da bulunan Cass İşletme Okulu'ndan Georgios Kavetsos ile Imperial College İşletme Okulu'ndan Pantelis Koutrompis'e göre, geniş bant yani yüksek hızda veri aktarım teknolojisi yaygınlığındaki %10'luk bir artış, nüfusun öznel refahında kişi başına %2,89'luk gayri safi milli hasıla artışıyla aynı ölçüde bir yükselme sağlıyor. İşin gerçeği, araştırmacıların çoğu Avrupa'da bulunan 29 ülkede yaptıkları çalışmalar, cep telefonu, CD çalar ve bilgisayar gibi geniş bir ileri teknoloji cihazları dizisine sahip olmakla, hatırı sayılır derecede yüksek hoşnutluk düzeyinin birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Ancak incelemelerden, televizyon sahibi olmanın böyle bir etkiye yol açtığı saptanamadı. 109. Şirketlerin borç alışkanlıkları, yöneticilerinin kişisel tutumlarını yansıtıyor. Claremont McKenna College'dan Henry Cronquist'in ekibinin açıkladığına göre, CEO'ları evlerinin değeri kadar borçlanmış olan şirketlerin borçlanma düzeyleri, hiç ipotek borcu bulunmayan CEO'ların yönetimindeki şirketlere kıyasla ortalama %7,2 daha yüksek oluyor. Büyük ABD firmalarının baş yürütmecileri arasında ayrıntılı çalışma yapan araştırmacılar, genelde yöneticilerin şirketlerinin sermaye yapısını kendi özel yaşamlarında alıştıkları borç düzeyine sürükleme eğiliminde olduğunu saptamışlar. Araştırmacılar güçlü bir idare kurulunun CEO'ların kişisel kaldıraç tercihlerini görev yaptıkları şirkete dayatma eğiliminin değer kaybettirici etkilerini dizginleyebileceği kanısındalar. 110. İyi eğitimli çalışanlar daha memnuniyetsiz. İş tatmini iyi eğitimli ve bekar kişiler arasında oldukça düşük, kamu görevlilerinde ise gayet yüksek. Madeira Üniversitesi'nden Santiago Budria'nın söylediğine göre daha da ilginci, iş tatmini U şeklinde bir rota izliyor. Hoşnutluk duygusu bir süre sonra dibe vuruyor, ardından tekrar yükselişe geçiyor. Araştırmaya göre, İspanya'da yüksek öğrenim gören 5000 çalışanın işlerinden hiçbir şekilde memnun olmama olasılığı %2 oranında yüksek ve işlerinden tam olarak memnun olma olasılığı %2 ila 4 oranında düşük. 111. Bir parça vergi ödemek iyi hissettiriyor. Vergi kaçırmanın cezası küçük olduğunda bile insanlar niçin vergi ödemekten memnuniyet duyar? İtalya'daki Verona Üniversitesi'nden Diego Lubian ve Luca Zarri'nin söylediğine göre bu iyi hissetmenin bir yolu olabilir. Binlerce İtalyan vatandaşının katıldığı araştırmada keşfedilen sonuç ilginç. Ödenen verginin büyüklüğüyle kişisel mutluluk arasında doğru bir orantı söz konusu. Çalma eyleminin getirdiği suçluluk hissinin psikolojik bir maliyeti var ve bu da kişinin öz imajını zedeliyor. Verilen yanıtlarda vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu yürekten savunanların oranı %79. 112. Yine de vergiden kaçmak insanların içine iyice işlemiş durumda. İngiltere'deki Warwick Üniversitesi'nden Christopher Olivola ile Princeton doktor öğrencisi Abigail Sussman'ın gerçekleştirdiği bir dizi deneyde bir ürünü vergisiz yani %8'lik satış vergisinden muaf almak için 30 dakikalık yolu giderim diyen Amerikalıların sayısı sıradan bir %9'luk indirim uğruna aynı yola katlanırım diyenlerden %29 yüksek çıktı. Ve yılda $120 vergisiz kazanç vaat eden bir bonoyu $160 vaat eden ama $40 vergisi olan bir bonoya tercih edeceğini söyleyen Amerikalıların oranı 4 kat yüksek çıktı. Araştırmacıların yorumuna göre bu tespitler vergiden kaçmanın parasal maliyetinin ötesinde de bir anlam taşıdığını gösteriyor. 113. Eğer şirketler baskı sonucu CEO ile başkanının işlevlerini birbirinden ayırırlarsa daha kötü duruma düşerler. Minnesota Üniversitesi'nden Ayesha Dey'in ekibi, yatırımcı baskısına direnemeyip CEO'nun her iki sorumluluğu üstlenmesine izin vermek yerine CEO ile yönetim kurulu başkanlığı pozisyonlarını ayıran şirketlerin birçok alanda eş düzeydeki firmalardan daha kötü durumlara sürüklenebileceği uyarısında bulunuyor. Örneğin, baskı sonucu böyle bir değişikliğe giden firmalarda varlık getirileri bu değişimi baskı altında yapmayan şirketlerden %1,8, kontrol firmalarından ise ortalama %3,4 daha düşük çıktı. Yazarlar, bu bulguların yönetim kurulu liderlik yapılarının CEO'ların kendi emellerine dönük gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturulduğu ve rolleri ayırmanın performansı iyileştirici görüşüyle çeliştiğini ifade ediyor. 114. Kötü CEO'ları hizaya getirmenin en etkili yollarından biri ücret kesintisidir. CEO'ların kötü performans sergilemesi karşısında şirketler gayet haklı olarak gün geçtikçe daha çok maaş kesintisine gitmeyi tercih ediyorlar. 1994 ile 2005 arasında %25 ücret kesintisi uygulanan 927 örneği inceleyen Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Huasheng Gao'nun yönetimindeki bir ekip, şirketlerin o yıl eksi %8 olan ortalama hisse getirisinin kesintiden sonraki yıl artı %10'a çıktığını ve varlık getirilerinin de düzeldiğini saptadı. Araştırmacıların bildirdiğine göre, şirketler performansı düşen CEO'ları işten çıkarmaktansa sert maaş kesintisi uygulamaya eskisinin iki katı rağbet gösteriyor. 115. Araştırmacılar sahte bulguları kolayca kanıtlayabilirler. Araştırmacılar bir deneyle Beatles'ın When I'm 64 şarkısını dinleyenlerin Windows 7 işletim sistemiyle gelen bir şarkıyı dinleyenlerden yaklaşık 1,5 yaş daha genç olduğunu meşru istatistik analizleri yoluyla kanıtlayabilirler. Wharton School'dan Joseph Simmons ve Yuri Simonson ile UC Berkeley'den Leif Nelson bunun araştırmacılar için sahte kesinlikler üretmenin ne kadar da kolay olduğunu gösteren açıkça saçma sapan bir bulgu olduğunu vurguluyor. Yazarların belirttiğine göre, araştırmacılar çoğu zaman sahte deliller bulma olasılığının ne kadar yüksek olduğunun farkına varmazlar ve sonuçları bir an önce yayınlama baskısı, bilim insanlarını kendilerini bulgularının geçerliliğine inandırmalarına yol açar. 116. Telefonunu satmak, verilerini satmak anlamına gelir. 49 adet ikinci el cep telefonunu inceleyen araştırmacılar, cihaz başına ortalama 227 resim, e-posta ve başka ögeye ulaştılar ve telefonların yarısında çıplak resim gibi hassas kişisel veriler buldular. Glasgow Üniversitesi'nden William Gleason'ın yönetimindeki ekip, bu telefonların birinde kritik iş bilgileri saptadı. Araştırmacılar, eBay'den ve rehin dükkanlarından satın aldıkları bu telefonlar üzerinde standart adli yöntemler uygulayarak 31 telefondaki silinen bilgileri tespit etmeyi başardılar. 117. Katolikler insan sermayesinden daha fazla getiri elde ediyorlar. Her ikisi de Avustralya'da bulunan Southern Cross Üniversitesi'nden Michael Court ve New England Üniversitesi'nden Brian Dalry'nin aile verileri üzerindeki araştırma sonuçlarına göre, Avustralya'da Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı erkekler, diğer dinlerdeki erkeklerden %6,7 oranında fazla para alıyor. Bu bulgular, Amerika Birleşik Devletleri'nde 26-34 yaş arası Katolik erkeklerin %7,1 dolayında bir ücret artısından yararlandığı yolundaki araştırma verileriyle uyumluluk gösteriyor. Araştırmacılar bununla ilgili olarak Katolik eğitiminin insana işverenlerin önem verdiği tutum ve iş alışkanlıkları kazandırdığı yorumunu yapıyorlar. 118. Doğum kontrol hapı evlenmeden önce birlikte yaşamayı hayatımızın bir parçası haline getirdi. Towson Üniversitesi'nden Finn Christensen, doğum kontrol haplarının Amerikalı kadının evlilik yerine birlikte yaşamayı seçmesine neden olduğunu, ancak birlikte yaşamayı eş seçme sürecinin bir parçası haline getirdiğini de belirtiyor. Doğum kontrol hapı kullanımının kadınların evlenmeden önce kocalarıyla birlikte yaşama olasılığını %6,1 oranında artırdığı belirlendi. Yüksek Mahkemenin 1972 tarihli Massachusetts yasasından sonra doğum kontrol hapı bekar kadınlar tarafından da yaygın biçimde kullanılabilir oldu. 119. Bir süre birlikte yaşadıktan sonra evlenmek daha iyi ekonomik koşullar sağlıyor.
Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Jonathan Vespa ile Wyoming Üniversitesi'nden Matthew Painter'ın Amerikalı çiftler üzerindeki bir araştırmasına göre, yalnızca bir partnerle birlikte yaşadıktan sonra o kişiyle evlenenler, birlikte yaşamadan evlenenlere oranla iki katı daha varlıklı oluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde evlilerin yaklaşık 1/3'ü çoğunlukla sadece bir kişiyle birlikte yaşamış, çok sayıda kişiyle birlikte yaşayanların sayısı oldukça az. 120. Yaratıcılığı körüklemek için biraz konformizm katın.
Teknion İsrail Teknoloji Enstitüsü'nden Ella Miron Spector, Miriam Erez ve Eitan Nave, zengin bir zihinsel tip çeşitliliği içeren toplulukların daha ileri düzeyde inovasyonlar gerçekleştirdiklerini söylüyor. Araştırmacıların büyük bir savunma sektörü müteahhidinin 41 köklü inovasyon ekibi üzerinde yürüttükleri çalışma sonucunda buldukları en iyi formül şöyleydi. %20 ila 30 yaratıcılar, %10'a kadar ayrıntı düşkünleri, %10-20 arası da yaratıcıları destekleyecek, işbirliğini ilerletecek ve ekip içinde güven duygusunu güçlendirecek olan konformistler. İdeal denge ne? İnsanların %50'si bir düşünce kalıpları karmasına sahiptir. Buna karşılık diğer yarısı 3 belirgin zihinsel tipten birine girer. En köklü inovasyon ekipleri 3'ünün bölüştürülmesiyle oluşur. Yaratıcılar, köklü inovasyon fikirlerinin kaynağıdırlar ama her zaman yararlılığa önem vermez, çatışma başlatabilir ve kuralları pek takmazlar. Bu yüzden bu tür kişilerin ağırlıkta olduğu ekipler uygulamada sıkıntı yaşayabilir. İncelenen en inovatif ekiplerdeki yaratıcı oranı %20 ila 30 arasındaydı. Konformistler yaratıcıları destekler, işbirliğini ilerletir ve ekipteki güven duygusunu pekiştirirler. İncelenen en inovatif ekiplerdeki konformist oranı %10 ila 20 arasındaydı. Ayrıntı düşkünleri bütçe denetimi gibi işlevleri güçlendirebilirler ama genelde risk almaktan kaçarlar. İncelenen en inovatif ekiplerdeki ayrıntı düşkünlerinin oranı %10 ila 20 arasındaydı.
121. İktisat dersleri öğrencilerin cömertliğini azaltıyor.
Üniversite iktisat derslerinin başka ana dallardaki öğrenciler üzerinde en azından kar amacı gütmeyen kuruluşlar karşısında cömertliği azaltmak gibi bir etkisi var. Washington Üniversitesi'nden Yoram Bowman ve Elena Rosen araştırmasına göre başka bir ana dalda eğitim gören bir öğrenci mikroekonomiye giriş dersi aldığı zaman kar amacı gütmeyen belli kuruluşlara bağış yapma olasılığı %2 oranında azalıyor. Orta dereceli derslere girince ise bu olasılık %3,7 ila 7,9 oranında düşüyor. Araştırmacılar bunun ekonomik kavramlarla tanışmanın, ekonomi hocaları ve öğrencileriyle karşılaşmanın sonucu mu olduğu yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı konusunda netlik sağlayamadılar.
122. Rusya'da alkolizm iş ve meslek yaşamına büyük zarar veriyor.
Rusya Bilimler Akademisi'nden Grigori Grigorovich Zaygriyev, Rus halkının %7 ila 8'inin alkol kullanımından kaynaklanan yasa dışı eylemler nedeniyle polis tarafından suçlandığını, ayrıca nüfusun tahminen %3,4'ünün alkolik olduğunu ve bu rakamın çoğu Avrupa ülkesinden %1,5 ila 2 katı yüksek bir oran olduğunu söylüyor. Bunun dışında, bugün yetimhanede yaşayan 720 bin çocuktan 600 binini, velayet hakkı alkol yüzünden elinden alınan anne babaların sosyal yetim diye adlandırılan çocukları oluşturuyor. Zaygrayev, ayyaşlığın yaygınlaşmasının Rus halkının geçimini sağlamak için meslek edinme yetisine ciddi ölçüde sekte vurduğuna dikkat çekiyor.
123. Çiftler ayda 3 kez para tartışması yapıyor.
Harris Interactive'in Amerikan Yeminli Mali Müşavirleri Enstitüsü için gerçekleştirdiği ABD çapındaki bir ankete göre, parasal konular evli çiftler arasında ortalama ayda 3 kez bir tartışmayı tetikliyor. 45-54 yaş arasında tartışma sayısı ayda 4'e çıkıyor. En yaygın anlaşmazlık konusu neyin istek, neyin ihtiyaç olduğu. Onun ardından gelen en sık görülen tartışma konuları ise beklenmedik harcamalar ve yetersiz tasarruf.
124. Genç nüfusun azalması resesyonu tetikleyebilir.
California Redlands Üniversitesi'nden Diane Makinovich'in 1960-2005 yılları arasındaki tüm dünyayı kapsayan veriler üzerinde yaptığı çalışma, 15 ile 24 yaş arası kesimin toplam nüfus içindeki oranında meydana gelen büyük çaplı azalmaların %70'ine, gayri safi milli hasıladaki düşüşlerin eşlik ettiğini gösteriyor. Görünüşe göre genç nüfusta yaşanan bir patlama, üreticilerin beklentilerini yükseltirken, şişmenin geçmesiyle ödeme güçlükleri ve iflaslar patlak veriyor. Bunun üzerine yabancı yatırımcılar fonlarını geri çekiyor ve spekülatörler yerli parayı elden çıkarıyorlar. Makinovich, 1980'den günümüze kadar gelen 4 mali krizde de Japonya'nın kayıp 10 yılında da aynı şablona karşılaştığımızı ifade ediyor. 125. Online sohbet hacmi hisse senedi fiyatlarını ele veriyor. Araştırmacılar yüksek hacimde online sohbet konusu olan markalara yatırım yaparak sanal olarak Standard & Poor's 500 hisse senedi endeksinden %7,9 daha başarılı sonuç aldılar. 15 markanın 4 yıllık ürün yorumlarını incelemeden geçiren Houston Üniversitesi'nden Şeşhadri Tirunullahi ve USC Marshall Okulu'ndan Gerald Tallis, bu yorumların çokluğunun ve olumsuz değerlendirmelerin markaların hisse senetleri getirisiyle ilgili güçlü bir gösterge niteliği taşıdığını saptadı. Olumsuz yazışmalar hisse senedi fiyatlarının düşmesini öngörürken, olumlu sohbet ve 5 yıldızlı derecelendirmenin gösterge niteliği taşımadığı gözlendi. Araştırmacıların bildirdiğine göre bu yorumların hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi hızlı olsa da çok çabuk değil. Genelde yoğun kullanıcı yorumlarını birkaç gün geriden takip ediyor. 126. Geniş yüzlü CEO'ların şirketleri daha iyi performans sergiliyor. Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'nden Eleni Wong'un başkanlığında yürütülen bir çalışma, geniş yüzlü erkek CEO'ların şirketlerinin dar yüzlü yöneticilerin firmalarından 16 milyon dolar daha fazla sektöre göre düzeltilmiş varlık getirisi elde ettiğini belirledi. Araştırmacılara göre yüzlerinin en boy orantısı yüksek olan erkekler daha fazla saldırganlık, daha fazla kişisel güç ve bireysel ilişkilerinde daha az güvenilirlik sergiliyor. Yaşam eğrisi. Burada insanın çocukluktan başlayıp okul sıralarından emekliliğe kadarki yaşam deneyimi aralığına göz atacağız. Bu bölümde birkaç değerli yaşam dersi sunuluyor. Facebook'a koyduğunuz şeylere dikkat edin. Kaderciliğe kapılmayın ve ikramiye çekinizi aldıktan sonra bir yakınınıza peşinizden gelmesini rica edin. 127. Anne babaları meteliksiz bırakan ne? Gazeteci Nadia Taha'nın hesaplamasına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunda bir çocuğun bağımsızlığına tamamen kavuşuncaya kadarki masrafları yiyecek, giyim, sağlık, konut, ulaşım, eğlence, olağan üniversite eğitim ücretinin yarısı ve anne babanın kaybettiği iş günlerinin parasal bedeli dahil toplam 1,8 milyon doları buluyor. Taha, New York Times'ta çocuk sahibi olmama kararını belirleyen en önemli etmenin ailenin parasal güvenliğini garanti edemeyebileceği endişesi olduğunu yazıyor. 128. Büyük ailelerin çocukları azalıyor ama çok iş başarıyor. Bir aileye katılan çocuk sayısı arttıkça anne babanın her çocuğuna ayırabileceği yatırım miktarı azalmasına karşın okuma düzeyi yükseliyor. Kanada Sosyal Araştırma ve Gösterim Kurumu'ndan Mark Frenet'in araştırması, 6 çocuklu evlerdeki bilgisayar sayısının 2 çocuklu evlere oranla %64 daha az olduğunu ve 6 çocuklu ailelerde anne babanın 2 çocuklu ailelere göre çocuklarının üniversite eğitimi için gerekli birikimi sağlama olasılığının %54 daha az olduğunu ortaya çıkardı. Büyük ailelerdeki ebeveynlerin çalışanlar arasında yer almama olasılığı daha yüksek olduğu gibi, devamlı evde bulunmaları çocukların yeteneklerini geliştirebilir. Frenet'e göre başka bir olasılık da anne babaların çocuklara yaptığı yatırımın son tahlilde hiçbir etkisi olmaması. 129. Çocuklar ebeveynlerinin girişimcilik çabalarından etkileniyor. Kenya'nın Nairobi şehrindeki Strathmore İşletme Okulu Dekanı Edward Mungai ile Shanghai Chin Avrupa Uluslararası İşletme Okulu'ndan Ramakrishna Velamuri'ye göre, anne babalarının girişimcilik başarıları veya başarısızlıklarından en fazla etkilenenler 18 ila 21 yaş arasındaki çocukları oluyor. Bir ebeveynin girişimcilik başarısına tanık olan yetişkin gençlerin kendi işlerini kurmayı tercih etme olasılıkları daha yüksek. Buna karşılık o dönemde tanık oldukları bir başarısızlık girişimcilik heveslerini kırıyor. 130. Anne babanın risk konusundaki tavrı çocukların başarısını etkiliyor. İngiltere Sheffield Üniversitesi'nden Sarah Brown'un yönetimindeki bir ekibin araştırması, riskten kaçınan ebeveynlerin çocuklarının genelde testlerde daha kötü sonuçlar aldıklarını ve riske daha hoşgörülü yaklaşan ana babaların çocuklarına kıyasla üniversiteye girme olasılıklarının %1,34 daha düşük kaldığını gösteriyor. Riskten kaçınma yaklaşımı ebeveynleri çocuklarının insani sermayesine sonu belirsiz yatırımlar yapmaktan vazgeçirebilir. Araştırmacılara göre riske karşı alınan tavrın bilişsel yetileri yansıtması da olasıdır. 131. Anne babalar bebeklerine isim koyarken farkında olmadan kasırgalardan ilham alıyorlar. Wharton School'dan John Berger'ın ekibine göre Katrina kasırgasından sonra Carl ve Kathy gibi K ile başlayan bebek isimlerinin popülerliğinin %9 oranında artması, anne babaların çocuklarına isim ararken haberlerde devamlı duydukları bu isimlerden etkilendiklerini gösteriyor. Bir kasırga ne kadar fazla zarara yol açar ve ne kadar çok ünlenirse, fırtınanın adını çağrıştıran sesleri içeren isimler o kadar popülerleşiyor. Araştırmacılar buradan, eğer ticari ürünlerde son zamanlarda adı sıkça geçen şeyleri çağrıştıran isimler kullanılırsa, muhtemelen daha kolay popüler olabilecekleri sonucunu çıkartıyor. 132. Büyük annelerin baktığı çocukların zeka testi sonuçları daha düşük çıkıyor. Kolombiya'daki Universidad de los Andes'ten Raquel Bernal ve New South Wales Üniversitesi'nden Michael Keane'e göre, 3-6 yaş arası bir çocuğun annesi çalıştığı için büyük annesi ya da başka bir akrabasının yanında kaldığı her yıl için test sonuçları %2,6 oranında düşüyor. 1000'in üzerinde bekar Amerikalı anne ve çocuklarını kapsayan araştırmada, resmi bir merkezde gerçekleştirilen çocuk bakımının bilişsel başarı üzerinde böyle bir olumsuz etkisi saptanmadı. Önceki araştırmalar, küçük çocuklara bakmanın büyük anne ve büyük babalarda strese yol açtığını, bu yüzden yeterince eğitici etkinlik gösteremediklerini ortaya koyuyor. 133. Çocukken alınan ufak çaplı bir müzik eğitiminin yararı büyük oluyor. Toronto Rothman Araştırma Enstitüsü'nden Sylvain Moreno'nun yönettiği bir araştırmada 20 günlük bir ritim, ses ve melodi eğitiminin okul öncesi çocukların sözel zekasını ortalama %20 yükselttiği, çocukların %90'ının ise ilerleme kaydettiği görüldü. Beyinde müzik ile dil arasında sıkı bir ilişki bulunduğu anlaşılıyor. Araştırmacılar beyindeki müzikle ilgili işlemlerin öteki bilişsel faaliyetleri yürütme mekanizmalarıyla örtüşebileceğini söylüyor. Görsel sanatlar alanındaki karşılaştırmalı bir eğitim programı sözel zeka açısından herhangi bir ilerlemeye yol açmadı. 134. Evet, üniversiteye kabul yetkilileri Facebook'a bakıyorlar. Kaplan Test Prep'in araştırmasına göre ABD'de üniversite adaylarını incelemek için internette giren öğrenci kabul yetkililerinin %35'i bir adayın kabul edilme şansını zayıflatan bulgulara rastlıyor. Söz konusu kusurlar blok gönderilerinde yer alan intihal, yasa dışı faaliyet ve müstehcenlik gibi unsurları içeriyor. Öğrenci kabul yetkililerinin yaklaşık 1/4'ü adaylar hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla zaman zaman Google ve Facebook gibi sitelere girdiği belirtiliyor. 135. Yaşı küçük öğrenciler daha iyi performans gösteriyor. İtalya Bocconi Üniversitesi'nden Michel Pellizziari ve Francesco Billari'ye göre daha küçük yaştaki üniversite öğrencileri sınıf arkadaşlarına oranla her 11 aylık yaş farkına karşılık %0,6 ile 3,3 arasında daha başarılı performans sergiliyor. Araştırmacılar bunu belli bir gruptaki en genç öğrencilerin az sayıda olmalarından ötürü sosyal bakımdan daha az aktif olmaları, bu yüzden de ders çalışmaya daha fazla zaman ayırmalarına bağlıyor. 136. Kadercilik insanı emekliliğe hazırlanmaktan alıkoyar. Oxford Üniversitesi'nden Joel Shapiro ve Hamilton College'den Stephen Wu, çalışanların kaderciliğindeki, yani olaylar üzerindeki hakimiyetlerinin zayıf olduğu inancındaki her bir puanlık artışın, emeklilik hesabı yapmaları olasılığını %9 azalttığını bildiriyor. Her bir puanlık artış, 4 puanlık bir ölçekte, aynı zamanda emeklilik hakkında bir şeyler okuyup öğrenme olasılıklarını da %6,7 oranında azaltıyor. Araştırmacılar, poliçe üreticilerinin emeklilik planlamasını teşvik etmek için insanları gerçekte gelecekteki refahlarının denetiminin kendilerinde olduğuna ikna ederek kadercilikle mücadele etmek zorunda olduklarını söylüyor. Bir araştırmaya göre toplumun %11 kadarı kaderci. 137. İkramiye almak o hafta ölme olasılığınızı arttırıyor. Notre Dame Üniversitesi'nden William Evans ve Maryland Üniversitesi'nden Timothy Moore'a göre maaş çeki ya da ikramiye aldıktan sonraki günler içinde ölme olasılığınız her zamankinden biraz daha yüksek. Örneğin ABD 2001 vergi iadesi çeklerinin dağıtıldığı hafta içinde 25-64 yaş arası ölüm olayları %2,5, Alaska'da eyaletin sabit fonundan kar payı dağıtımı ödemelerinin yapıldığı hafta içinde ise %13 arttı. Bunun olası nedenleri arasında parayı bulunca arabayla yollara çıkmak ve eğlenmeye koşmak gibi yüksek düzeydeki aktiviteler sayılabilir. İşinize yarayabilecek istatistikler. Elinizdeki kitap iş sorunlarınızı hemen uygulayabileceğiniz bir takım tavsiyelerde bulunmuyorsa bir Harvard Business Review kitabı olamaz. Bu bölümdeki bulgular, saygınlığınızı nasıl yükseltebileceğinizi, tüketicilere daha fazla para harcatmak için neye ihtiyacınız olduğunu ve yarın öğle yemeğinde nereye oturacağınızı gösteriyor. Ve bundan sonraki ilk reklamınızda kaşığı tabağın hangi tarafına koyacağınızı da. 138. Tüketiciler patates kızartmalarına hep aynı marka ketçap dökmeli. Tüketiciler aynı anda birden çok madde kullandıklarında aynı markanın ürünlerini tercih ederler. Bu onların daha önceki marka tercihlerinin canını okuyan bir durumdur. Minnesota Üniversitesi'nden Joseph Redin ve doktor öğrencisi Ryan Rahnell, araştırmaya katılanların 4 ürün kategorisinde pek sevmedikleri bir markanın bir ürününü, söz gelimi patates kızartması tüketirken beğendikleri marka yerine aynı markanın garnitür ürününü, söz gelimi ketçap, ortalama %60 daha çok tercih ettiklerini söyledi. Araştırmacılara göre insanlar aynı marka şemsiyesi altında yer alan ürünlerin birbirleriyle daha uyumlu üretildiği inancını taşıyorlar. 139. Bazen müşterilerin şikayet etmesine izin vermek kötü bir fikir olabilir. Müşterilerin bir üründen şikayet etmesine fırsat vermek, eğer onun iş görememesinin kendi hatalarından kaynaklandığını düşünüyorlarsa kötü bir fikir olabilir. British Columbia Üniversitesi'nden Darren Dahl ve doktor öğrencisi Leah Dunn'ın deneyinde mango püresi yapmayı becerememelerinden meyve sıkıcısını sorumlu tutan araştırma denekleri, bu durumu şirkete şikayet etme olanağı bulduktan sonra cihaza daha yüksek puanlar verdiler. 9 üzerinden 3 yerine 4,02 puan. Fakat hatayı kendilerinde arayan deneklerin şikayetlerinin ardından makineye verdikleri puanlar daha düşük çıktı. 4,31 yerine 3,29. Araştırmacılara kalırsa, katılımcılar kendileri hakkında olumlu düşünmeye teşvik edilince, olayın etkisi hafiflediği için şirketlerin geri bildirim taleplerini olumlayıcı bir yaklaşımla ortaya koyması daha yararlı olabilir. 140. Müşteriler bir ürünü kendilerini özel hissettikleri zaman alırlar. Kendilerine indirimli fiyattan bir kahve fincanı satın alma imkanı sunulan katılımcılar arasından bu indirime hak kazanmaya özel olarak seçildikleri söylenenler, aynı indirimin herkese yapıldığını bilenlerden 3 kat daha fazla satın alma isteği gösterdiler. Araştırmacılar Santa Clara Üniversitesi'nden Jerry Berger ve David Caldwell, insanların öz saygısı onları kalabalıktan ayıran etmenlerle bağlantılı olduğundan bu tür özel fırsatları çekici bulabileceklerini ifade ediyor. 141. Ürün vaatlerinizi tam rakamlarla açıklarsanız saygınlığınız artar. Michigan Üniversitesi'nden doktora adayı Charles Song ve Norbert Schwartz'ın bildirdiğine göre, Araştırmaya katılanlar arasında 2 saat gideceği söylenen bir pilin ömrünün 89 dakikayı geçmeyeceği tahmininde bulunanlar olduysa da, ortalama 120 dakika olarak açıklanan bir pilin ömrünün en fazla 106 dakika olduğu inancı hakimdi. Araştırmacılar, bir şirketin ya da ürünün vaat ettiği özellikleri yuvarlak yaklaşık rakamlar yerine hassas rakamlarla belirtmesinin tüketiciler açısından daha inandırıcı olacağını söylüyorlar. 142. İnsanlar bir gruba yardım etmek için daha fazla gayret gösterirler. Michigan Üniversitesi doktor öğrencisi Robert Smith'in deneyinde, kelebekler insanlara sıra halinde uçarak hep birlikte uyum içinde kanat çırpar şekilde gösterildiğinde, soyu tehlikede olan kelebekleri kurtarmak için yapılan bağış miktarı, dağınık bir şekilde uçar halde gösterilen kelebeklere oranla %69 yüksek çıktı. Araştırmacı, kurbanlar tek bir kimlik altında bir birim olarak algılandığında, uyandırdıkları duygusal ilginin daha fazla olduğunu ileri sürüyor. Söylenenlere bakılırsa, yardım kuruluşları kurbanları bütünlüklü sosyal gruplar şeklinde sunarak ve hep birlikte hareket ettiklerini göstererek bu önyargıdan yarar sağlayabilirler. 143. Rafın tam ortasındaki ürün her zaman kazançlı çıkar. HEC Paris'ten Selin Atalay'ın yönetimindeki bir ekip, uydurma vitamin ve enerji içeceği markaları üzerinde yaptığı bir araştırma sonunda, yatay bir ürün sırasının tam ortasında yer alan markaya müşterilerin gerek sol taraftakilere gerekse sağdakilere oranla daha uzun süre baktıklarını ve daha fazla tercih ettiklerini belirledi. Geçmişteki araştırmalar simetrik bir görüntü karşısında insanların simetrinin eksenine daha uzun süre bakma eğilimi gösterdiklerini ortaya koyuyor. 144. İstediğin kadar öde kuralı geçerli olduğunda hemen herkes öder. İkisi de Almanya'da bulunan Jena Üniversitesi'nden Gerhard Reiner ve Marburg Üniversitesi'nden Christian Traxler, Avusturya'nın Viyana kentinde istediğin kadar öde sistemiyle çalışan Wiener Defen Self Service Pakistan restoranında bedava yemek yeme olanağından 2 yıl içinde müdavimlerin sadece %0,5'inin yararlandığını bildiriyor. Bu 2 yılda müşterilerin ortalama ödeme miktarı lokantanın maliyetinin hayli üzerinde bir rakam olan 5 euro dolayında sabitlendi. Buna karşılık günlük ziyaretçi sayısının %50'nin üzerinde bir artış göstermesi dükkanın gelirini yükseltti. Ayrıca içecek fiyatlarını sabit tutması da lokantaya büyük bir fayda sağladı. 145. Çok beğenilen ürünler genelde daha ucuza gider. Çoğunlukla bir eşyaya tutkuyla bağlı birinin onu satarken fazladan para isteyeceği sanılır. Oysa çoğu zaman bunun tam tersi olur. Pepperdine Üniversitesi'nden Aaron Brough ile Seattle Üniversitesi'nden Matthew Isaac'in anketinde, eğer karşısına arabaları hurdaya çıkarıp parçalamakla değil, onarıp yenilemekle uğraşan bir alıcı adayı çıkarsa, arabasını %15 indirimle satmayı düşünebileceğini söyleyenlerin sayısı %46 oranında yüksek çıktı. Satan kişi, söz konusu eşyayı ne kadar seviyorsa, alıcının onu ne amaçla kullanacağına o kadar duyarlılık gösterir. 146. Eğer reklamınızda bir kaşık varsa, onu tabağın doğru tarafına koyun. Brigham Young Üniversitesi'nden Ryan Elder ile Michigan Üniversitesi'nden Arathna Krishna'nın araştırmasında, deneklere yoğurt kasesi bulunan bir resim gösterildi. Kasenin yanındaki kaşık, deneklerin kullandıkları ile denk gelen tarafına, sağ elini kullananlar için sağa konmuştu. Bu şekilde ürün alacağını söyleyenlerin sayısı, kaşık diğer tarafa konmuş olsaydı da alırdım diyenlere oranla %29 daha fazla çıktı. Kaşığı hemen ellerine alabilecekleri durumda gören katılımcıların, onu kullanmayı hayal etmeleri kolaylaşınca satın alma arzuları güçlendi. Araştırmacılar, çoğunluk daha çok sağ elini kullandığından insanların elini alıp kullanacağı türden malzemeleri sağ tarafa koymanın doğru olacağını söylüyor. 147. Pahalı nesneler ucuz mallarla aynı pakete konursa değer yitirir. Pepperdine Üniversitesi'nden Aaron Brough ile Northwestern Üniversitesi'nden Alexander Chernev'in deneyinde Home Gym aleti bir fitness DVD'si ile aynı paket içinde sunulunca bu ürünü bir yıllık spor salonu üyeliğine tercih edenlerin sayısı %31 düştü. Bu bulgu, her ilave ürünün değer artırıcı olduğu inancında bir delik açtı. Araştırmacıların dediğine göre tüketiciler farklı fiyatlı ürünlerden oluşan bir paketin değerini belirlemeye çalışırken, ikisini birbiriyle toplamak yerine kabaca ortalamasını bulma eğilimi gösterirler. 148. Çalışanlar iş eğitimine maaş zammı kadar değer veriyorlar. Madeira Üniversitesi'nden Santiago Budria'nın İspanya'da yaklaşık 5000 işçi arasında yaptığı bir araştırmaya göre, işverenler tarafından sağlanan eğitimler, iş memnuniyeti tablosunda %17,7 oranıyla, ücret artışıyla aynı etki düzeyinde yer alıyor. Budria, eğitimden sağlanan verimlilik artışı kazanımının düşük olduğunu gösteren diğer araştırmaların, iş üzerinde eğitimin öznel yararlarını göz ardı ettiğini ileri sürüyor. 149. Perakende çalışanlarına adil davranmak tüketicilerin harcamalarını artırıyor. Perakende çalışanlarının şirketlerinin kendilerine adil davrandığına ilişkin kanaatlerindeki küçük bir ilerleme bile firmaya hatırı sayılır bir fayda sağlıyor. Çalışanların performansı artıyor ve müşteriler mağazada daha fazla harcama yapıyor. Virginia Üniversitesi'nden Maxim Third'ün yönetimindeki bir araştırma ekibi, binlerce ABD çalışan arasında yaptığı bir ankette, kurumun çalışanlara adil yaklaşımı algısında 7 puanlık bir ölçekte 1 puanlık bir artışın, müşterilerin mağazaya her gelişlerinde $1,43 daha fazla harcama yapmasını sağladığını saptadı. 150. Küçük ekipler daha seri hareket ediyor. North Carolina Üniversitesi'nden Bradley Stutz, Wharton'dan Catherine Milkman ve UCLA'den Craig Fox'un gerçekleştirdiği bir deneyde, iki kişilik bir ekibin 50 Lego parçasını birleştirerek bir insan figürü oluşturması ortalama 36 dakika sürerken, 4 kişilik ekipler aynı işi ancak 52 dakikada tamamlayabildiler. Bunun ötesinde insanlar, büyük ekiplere gereken ek zamanı hafife aldıkları gibi, ekip büyüdükçe öngörü hatalarının da büyüdüğünü göz ardı ediyorlar. Araştırmacılara bakılırsa bir ekibi büyütmek eş güdümü zorlaştırabilir, üyelerin motivasyonunu zayıflatabilir ve çatışmaları körükleyebilir. 151. Verimlerini yükseltmek için çalışanlarınıza kadro sıralamasındaki yerlerini açıklayın. Londra İktisat Okulu'ndan Jordi Blanes y Vidal ile Mareike Nossol'un anlattığına göre, Almanyalı bir toptancı, depo çalışanlarını ücret ve performans bakımından tüm personel içindeki konumlarını özel olarak bildirmeye başlayınca, çalışanların ortalama verimi %6,8 oranında sıçrama yaptı ve bu durum uzun bir süre boyunca değişme belirtisi göstermedi. Araştırmacılar, şirkete herhangi bir maliyet getirmeyen bu uygulamanın, çalışanları görece performansları hakkında bilgilendirmenin kurumsal karlılığa belirgin bir katkı yaptığını ortaya koyduğunu belirtiyor. 152. Yine de bazıları için sadece derecelendirme yapılması bile IQ düşüklüğüne neden oluyor. Virginia Teknik ve University College London'dan Reid Montagu'nun başkanlığındaki bir ekibin deneyinde zeka düzeyleri bakımından derecelendirmeye tabi tutulan katılımcılar arasında bir kesimin ortalama IQ düzeyinin %17,4 puan düştüğü gözlendi. Bu sonuç sadece derecelendirme yapılmasının dahi bazı kişilerin zihinsel yetilerinin ortaya koyma kabiliyetini ciddi ölçüde azalttığını gösteriyor. Deneye katılan herkesin tepkisi aynı değildi. İçlerinde puanı daha yüksek çıkanlar bile oldu. Araştırmacılar, sosyal duyarlılığa ilişkin bireysel farklılıkların zekanın oluşumunda önemli bir rol oynayabileceğinin altını çiziyorlar. 153. Öğle yemeklerinizi daha kalabalık yemelisiniz. Araştırmacı Ben Wober'ın bulgularını dayanak alan bir CNN haberine göre, öğle yemeklerini düzenli olarak iş arkadaşlarıyla birlikte 10-12 kişilik masalarda kalabalık gruplar halinde yiyen çalışanlar, 4 kişilik masalarda oturup yiyenlere oranla ciddi ölçüde yüksek bir performans sergiliyorlar. Öğle yemeğini kalabalık bir grupla birlikte yiyen işçiler, Wober'in söylediğine göre daha çok sayıda çalışma arkadaşının yaptığı iş hakkında fikir sahibi oldukları gibi daha fazla kişiye akıl danışabiliyorlar. 154. Arka plandaki hafif bir gürültü sizi daha yaratıcı yapabilir. Illinois Üniversitesi'nden Ravi Metha, British Columbia Üniversitesi'nden Roy Zhu ve Virginia Üniversitesi'nden Amar Sheyman'ın bildirdiğine göre, araştırmaya katılanların 70 desibellik bir arka plan gürültüsüne maruz bırakıldıklarında oldukça sessiz bir ortamda bir arabanın 10 metre ileri çekilme sesine maruz bırakılmalarına oranla daha yaratıcı oldukları görüldü. Araştırmacılar, gürültünün zihinsel işlemleri güçleştirdiğini, bunun da soyut kavramayı etkinleştirerek böylelikle yaratıcı performansı güçlendirdiğini ileri sürüyor. 155. Buna karşılık yanınızdaki arkadaşınızın muhabbeti performansınızı düşürebilir. New York Times'ın Finlandiya Meslek Sağlığı Enstitüsü'nün bir araştırması ile ilgili haberine göre, ofis arkadaşlarınızın muhabbetine çok fazla dalmanız, okuma, yazma ve benzeri kısa erimli belleği etkin kullanmayı gerektiren işlerinizi yerine getirme yeteneğinizi %5 ila 10 arasında zayıflatıyor. Araştırmacılar, ofis ortamındaki konuşma sesinin çalışan bellek tarafından derhal işleme alındığı için en rahatsız edici ses türü olduğunu belirlemişler. Konuşma sesleri bir akarsu şırıltısıyla maskelendiğinde çalışanların performansının yükseldiği bildiriliyor. 156. Bir işin gözünüze daha kolay görünmesi için arkanıza yaslanıp öyle bakın. Cornell Üniversitesi'nden Manoj Thomas ve Toronto Üniversitesi'nden Claire Tsai'ye göre, gözlerini bilgisayar ekranından ortalama 100 santim uzaklaştıracak şekilde arkasına yaslanan kişilere kargacık burgacık görünen harf dizilerini anlamlandırmak, 30 santimetreye kadar öne eğilenlere göre daha kolay geliyor. Karmaşık bir işle aranızdaki fiziksel mesafeyi arttırdığınızda aranızdaki psikolojik mesafe de uzar. Bu da görevin verdiği zorluk hissini hafifletir. Bir iş ne kadar uzakta görünürse insanın zihnine o kadar kolay gelir. 157. Çelişki uyarısı. Düşünmeye fazlaca zaman ayırmak insanı etik kararlar almaya götürüyor. Northwestern Üniversitesi Kellogg School'dan Keith Merning'in yönettiği ekibin deneyinde hemen karar vermeleri istenen deneklerin sadece %56'sına karşılık, seçenekler üzerinde düşünmek için 3 dakika süre verilen deneklerin %87'si kişisel çıkar uğruna yalan söylemeyeceğini beyan etti. Araştırmacıların söylediğine göre, nabzı hızlı atan ve çabuk karar vermeyi ödüllendirmeye eğilimli şirketlerde çalışanlar, enine boyuna düşünmek için yeterince zaman bulamadıklarından, etik bakımdan kimi yanlış adımlar atabilirler. 158. Yine de uzun uzadıya düşünüp taşınmak insanı hilekarlığa daha yaklaştırıyor. Toronto Üniversitesi'nden Chen Bo Zong'un bir dizi psikolojik deneyine göre içinden geldiği gibi hareket edenlerin sadece %36,4'üne karşılık enine boyuna düşünüp tartanların %68,2'sinin kişisel kazancı için yalan söylemeye hazır olması uzun uzadıya düşünmenin ahlaki yargı açısından bir tehlike oluşturduğunu gösteriyor. Song, acaba geleneksel iş eğitimi, yöneticilerin kararlarını enine boyuna düşünerek alması yaklaşımını aşılamaya fazla odaklanmış olabilir mi diye sorguluyor. 159. Ön sezilerin geleceği ışık tutma gücü. Columbia İşletme Okulu'ndan Michael Tuan Pam'ın yönetimindeki ekibin araştırmasında duygularına fazlaca güvenen araştırma katılımcıları, Dow Jones ortalamalarının ileriki günlerde ulaşacağı düzeyleri diğerlerine kıyasla %25 daha yüksek bir isabet derecesiyle tahmin etmeyi başardılar. Başka bir deneyde ise, duygularına güvenenlerin %41'i American Idol adlı televizyon programının kazananını doğru bilirken, duygularına daha az güvenenler arasında doğru bilenlerin oranı %24'te kaldı. Araştırmacılar, ön sezilerine güvenmenin insana, beynin çeşitli kaynaklardan gelen bilgiyi bilinç dışı sentezlemesini daha başarılı kullanma olanağı verdiğini söylüyor. 160. Amir olduğunuz halde statünüz düşük kalıyorsa emir verin. Yeni göreve gelen düşük mevkideki liderler dizginleri ellerine aldıkları takdirde daha etkili oluyorlar. Oysa bu, yeni iş başına gelen statüsü yüksek liderlerde geri tepen bir taktiktir. Clarkson Üniversitesi'nden Stephen Sowering deneyinde, ikinci sınıf bir işletme okulundan gelen deneyimsiz liderler insanlara ne yapmaları gerektiğini söylediğinde 1 ila 7 puan üzerinden 4,25 puan alırken, aslarına görüşlerini soran liderler sadece 3,55 puanda kaldı. Çalışanlar daha deneyimli ve birinci sınıf bir işletme okulu mezunu olan bir lidere, İnsanlara ne yapması gerektiğini söylediğinde 3,66 puan, görüşlerini aldığında ise 4,35 puan verdiler. Sauer, yüksek statüye sahip yöneticilerin yalnızca insanları etkilemekteki kişisel becerisine güvenmesi gerektiğini vurguluyor. 161. Daha seri ve dikkatli hareket etmek için nane koklayın. Wheeling Jesuit Üniversitesi'nden Kristen McCombs'in önderliğindeki ekibin incelemesinde nane koklatılan öğrenciler, Nintendo Wii Fit Plus Perfect 10 video oyununda %4 daha başarılı sonuçlar aldılar ve Snowball Fight oyununda %26 daha fazla isabetli atış yaptılar. Nane aynı zamanda katılımcıların fizyolojik uyarılma düzeylerini yükseltti ve oyuna kendilerini daha iyi vermelerini sağladı. Geçmiş araştırmalarda nanenin dikkati, belleği, uyanıklığı ve ruh halini güçlendirdiğini göstermektedir. 162. Güçlü düşüncelerle golfteki ustalığınızı ilerletin. Almanya Köln Üniversitesi'nden Pascal Bergmer ve Birte Englisch'in araştırmasına göre, kendileri hakkında güçlü düşüncelerle yola çıkan kişilerin 150 santimetreden yaptıkları golf vuruşları akranlarına göre %44 daha başarılı oluyor. Ayrıca bir bulmacada nüfuz gibi güçlülükle ilişkili sözcükler görenler, hizmet etmek gibi güçsüzlüğü çağrıştıran sözcükler görenlere kıyasla %29 daha yüksek puanlar alıyor. Araştırmacıların çıkardıkları sonuca bakılırsa, kendini güçlü hissetme düşüncesi amaçla ilişkili enformasyonu daha iyi algılamayı körüklüyor. Bu da bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik motor performansı iyileştiriyor. 163. Müşterileri taklit etmek satıcıların başarısına katkı yapıyor. Fransa'daki Université de Bretagne-Sud'den Céline Jacob'un yönettiği ekibin saptamasına göre, müşterilerin konuşma ve davranışlarını taklit eden perakendeciler daha başarılı bir satış gerçekleştiriyor. Bir MP3 oynatıcı hakkında bilgi almak için satıcıların kapısını çalanların %78,8'i taklitçi satıcılardan ürün satın alırken, taklit etmeyenlerden ürün satın alanların oranı %61,8'de kaldı. Taklit edilen müşteriler sonradan bu satıcılar ve mağaza hakkında daha olumlu konuştular. 164. Karmanın iş bulmanıza yardımı olur mu? İş bulma ihtimalinin kendi kontrolleri dışında olduğuna inanan kişiler, katıldıkları istihdam fuarında diğer katılımcılara oranla hayır işlerine %67 daha fazla bağışta bulundular. Virginia Üniversitesi'nden Benjamin Converse ile Chicago Üniversitesi'nden Jane Risen ve Travis Carter'ın araştırmasından çıkan bu tespit, insanların yazgılarını iyileştirme gayretiyle hayır yapmaya eğilimli olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, karmaya böyle yatırımlar yapan kişilerin istediklerini elde etme konusunda daha iyimser göründüklerini belirtiyorlar. 165. Gerçekten mutlu olmak istiyorsanız küçük bir şirkette yönetici olun. Zappos'un CEO'su Tony Hsieh'in de kurucularından olduğu Delivering Happiness at Work, İş yerinde mutluluk dağıtma adlı sitenin ziyaretçileri arasındaki bir anketin ilk sonuçlarına bakılırsa, küçük şirketlerde çalışanlar herhalde 1000 ve üzeri çalışanı bulunan büyük kuruluşlarda çalışanlara göre %25 daha mutlular. Diğer bir bulgu da şöyle: başkalarını denetlemek, denetlenmenin tersine daha fazla mutluluğu çağrıştırıyor. Teşekkür. Bu kitap birçok elin ve birçok kafanın ortak eseri. Yıllar boyunca Daily Stat için bana konu öneren tüm çalışma arkadaşlarımı burada sıralamama olanak yok ama onların katkılarına sonsuz değer biçtiğimi belirtmeliyim. Bir Daily Stat e-gazetesi çıkarma fikrini aklıma sokan Eric Hellwege ve ilk günlerinden itibaren projeye kan veren tüm Harvard Business Digital ekibine özel olarak şükran borçluyum. Ayrıca kitabın el yazmalarını özenle okuyan Tim Sullivan'a ve ortaya baş döndürücü bir bitmiş ürün çıkaran Harvard Business Publishing Editorial, Tasarım ve Üretim ekiplerine teşekkür ederim.